Merhabalar arkadaşlar.
Selamlar arkadaşlar.
Elden Ele Sinema'nın kaçıncı? Yedinci bölümü. Sinema sohbetlerinin yedinci bölümü sanıyorum ki.
O kadar oldu mu?
Bomba gibi devam ediyor. Quentin Tarantino'nun yaratmış olduğu sarsıntının ardından. Hiç de öyle bir şey olmadı ama. Sanki böyle öyleymiş gibi falan. Sansasyonun ardından.
Adam her zaman
şimdi Denis Villeneuve. Denis değil tabii ki. Denis Villeneuve. Fransız olduğu için. Fransız kökenli Kanadalı olduğu için. Darren Aronofsky ve Christopher Nolan. Aslında sıralamayı nasıl yapalım?
Şey demiştik. Önce Nolan, sonra Villeneuve, sonra Aronofsky konuşalım.
Aronofsky. Evet, o şekilde yapalım. Nolan, Villeneuve, Aronofsky şeklinde aynen olacak bir görece genç sayılabilecek 2000'lerin bomba yönetmenleri, 2000'leri aslında bir anlamda ana akım sinemaya damga vuran yönetmenleri diyebileceğimiz
hepsi 2000 sonrası yönetmenler. Yani aslında
2000 esas sonrası, evet. Benim de üçünü de evet yani sevdiğim yönetmenler, üçü de hani aralarından daha çok sevdiklerim var.
Var mı?
Daha çok sevdiğim var. Daha az sevdiğim var. Neden bu üçünü bir arada aldık Görkem? Önce onu bir istersen açıkla.
Okey, şöyle söyleyeyim. İnsanlara. Hemen aklımdaki şey oydu zaten. Şimdi hani ilk yönetmenlerden bahsederken o Chan Wook Park, Gaspar Noé, bir de Alexander Payne'den konuştuğumuzda bahsetmiştim ya. Yakın zamanda 2000'ler sonrasında içinde bulunduğumuz döneme bu yönetmenler bayağı bir damga vurdu. Filmleri konuşuldu, ödüller aldılar, yüksek gişe yaptılar vesaire. Birçok şey bir arada. İşte festivallerde konuşuldular. İşte Oscar adaylıkları, işte Cannes Film Festivali'nde falan isimlerini duyurdular. Bugün özellikle bu üçünü seçmemin en başta şöyle bir nedeni var. Hani normal günümüzün önemli yönetmenlerinden üç tanesi olması dışında şöyle. Üçünün şöyle bir bağlantısı var. Şimdi ne amaçla sinema yapıyorsun sorusu çok geniş bir soru. Onu tek tek incelemek zor olabilir. Onu yapmaya niyetlenmeyeceğim ama şöyle bir olay var. Christopher Nolan gişe sinemasının yani çok yüksek gişe yapmış filmleri var. Yani 1 milyar doların üzerinde gişe yapmış filmleri var. Ama bir anlamda da kuramsal olarak da sinemaya yeni bir şeyler getiren bir sinemacı. Ama bir yandan da bu kuramsal olarak sinemaya getirdiği şeyleri başka açılardan da biraz sekteye uğratan ya da yaralayan bir sinemacı. Onu konuşacağız şimdi.
Evet.
Bu açıdan da tam Villeneuve, Nolan'ın düştüğü hataya bana göre düşmeyen bir sinemacı. Dediğim gibi ondan bahsedeceğim. Yani seçtiği projeleri, üzerine sinema yapmayı tercih ettiği konular üzerine yaklaşımlarında Nolan'la Villeneuve birbirinden ciddi biçimde ayrılıyor. Ve o açıdan zıtlar. Onu vurgulamaya çalışacağım. Yani bu açıdan birbirleriyle bağlantılı. Hani onları bir arada anmak güzel olacak. Aronofsky de bu iki yönetmene göre biraz farklı bir açıdan, farklı bir motivasyonla sinema yapan bir sinemacı. Biraz daha kişisel, biraz daha duygusal takılan bir sinemacı. Çünkü bu ikisi pek öyle değil. Bu ikisiyle de Fırat Aronofsky'yi karşılaştırmak güzel olacak. Yani karşılaştırma demeyeyim de paralelleştirmek ya da bir arada anmak güzel olacak diye.
Evet, ilişkili incelemek.
Aynen. Bu üçünde yani bir anlamda hem sinema yapma motivasyonları, hem tercih ettiği sinemalar, hem hangi konularla ne biçimde ilgilendikleri, işte gişe sineması veya işte sanat sineması veya işte gişe kurgusu, sanat kurgusu ya da nesnel, öznel, işte tercih açısından falan böyle güzel tercihleri var. Onları birbirleriyle karşılaştırmak güzel olacak diye umuyorum. Onun için bu üçünü seçtim. Umarım keyifli bir muhabbet olur diye umuyorum. Sen bir şey söylemek ister misin? Ben girişmeden önce.
Şöyle yani benim açımdan bu üç yönetmende şöyle bir ortaklıkta, yani benim öylesi daha detaylı bir ortaklık zemini kurmuyorum ben. Daha geniş olarak aslında daha önceden bahsettiğimiz o ana akım denilebilecek ya da popüler bir dil kullanan yönetmenlerin, yönetmenler olarak bunların içerisinde aslında bir takım yenilikler de getirilebilen, bir takım derinlikler de sunabilen yönetmenlere 2000'ler sineması içerisinde verilebilecek yani her biri eşit derecede olmasa bile 3 isim aslına bakarsan benim için. Hı hı. Yani birisi bana ya ana akım sinemanın içerisinden, popüler sinemanın içerisinden derinlikli bir şey ya da hani norm ana akımın genel anlatı biçimini, akışını bozan, değiştiren, bütünüyle değiştiren olmasa bile ondan faydalanıp kendisinden bir şeyler katan isimler var mı sorusuna bir cevap verecek olursam sayacağım 3 tane yani sayacağım yönetmenlerden 3 tanesi. 3 tanesi bu kişiler. Sadece bunlardan ibaret değil elbette ki. O nedenle bir kere hani belli bir değer içerisinde konumlandırıyorum bu üç şahsı da. Ama dediğim gibi hani tek tek incelediğimizde her birine koyacağımız şerhler olacaktır. Hı-hı. Her birine ilgili problemlerimiz olacaktır. Bunlardan bahsedeceğiz. İstersen Christopher Nolan'la başlayalım.
Başlayalım mı?
Nasıl tanımlarsın? İlk bakışta Christopher Nolan'ı nasıl bilirsin? Okay. Nasıl bilirdiniz arkasında? Sanki adamın cenazesi namazını kırıyormuş gibi olduk ama nasıl bilirdiniz Christopher Nolan'ı?
Daha ölmeden...
Hakkınızı helal ediyor musunuz?
Konuşmadan gömdün adamı. Şimdi hacı bir şey söyleyeyim mi? Aslında ya şöyle, şimdi Christopher Nolan, ya bir de şey söyleniyor ya, onu hiç bak yönetmenleri konuşmadan önce şunu ben bir konuşmak istiyorum. Çok kısa bir parantez açmak istiyorum bu konuda. Hep şu deniyor ya işte Nolan yeni Kubrick. İşte bilmem kim yeni Spielberg.
O ne?
Ya şimdi bunun üzerine bile program yapılır. Anlatabiliyor muyum?
Abi öyle bir şey yok ya. Evet, Nolan'la Kubrick'in yani, ne alakası var
şimdi
ya?
Şimdi bak şu... Ya yeni Kubrick...
Hani ne açıdan dediği önemli işte orada. Bak, hani bir tane bir ortaklıkları var belki de.
Mutlaka.
Hani birazcık daha ya stüdyonun içerisinde olup özgürlüğü olan yönetmen anlamında söylüyorlarsa...
Tabii.
Oradan bir ortaklık bulabiliriz
evet,
de.
Evet, öyle bir ortaklık olabilir ama şimdi yani Stanley Kubrick gibi bir isimle Christopher Nolan gibi bir ismi bir arada...
Alakası yok.
Ya hani... ya arkadaş ya o kadar... Abi bak sen... Bir yapımcının Stanley Kubrick'e gidip Batman'in yeni üçlemesini sen yap dediğini hayal edebiliyor musun ya? Böyle bir şey.
Onu Batman yapıp yollar orada.
Ya abi böyle şey olamaz ya. Yani hani hiç bu kadar alakasız, bu kadar. Neyse o bir parantez olsun. Böyle bir şey yok. Hani Nolan ne yeni Kubrick? Yani yeni Kubrick diye bir şey de yok zaten.
Ne gerek var ne ki? Gerek zaten var, bu tarz şeylere ben çok uyuzum yani.
Ya işte. Hiç hoşum yani mesele hoşumuza da gitmesi değil. Hani ben de hoşuma gitmiyor ama hani biraz daha böyle hani şimdi akademik konuşmak çok haddimiz değil ama şu anlamda söylüyorum. Hani kuramsal olarak da hiç sinemalarının bir ortaklığı yok. Yani benzetilebilecek dediğin gibi stüdyolara karşı.
Yani bir tek o anlattığım mevzu üzerinden
benzetilebilir. Stüdyoya...
O da zorla yani.
Evet o da zorla yani. Neyse öyle bir şey yok yani o konuyu geçiyorum. Şimdi Christopher Nolan'ın temel sinemasını yine ben her zaman yapmaya çalıştığım gibi bir merkezinden tutmaya çalışayım böyle. Şöyle. Şimdi ilk filmi Following'di. O da iyi bir filmdi.
Hı hı, evet.
O da gayet ilginç, çarpıcı, güzel bir filmdi. Ama esas Memento'yla Christopher Nolan patladı. Ve sinema tarihinde de enteresan, birkaç açıdan enteresan bir film Memento. Hani bildiğimiz kadarıyla bütün öyküsünü geriye doğru anlatan tek filmdi ve nefis bir kara filmdi. Bir dedektiflik öyküsüydü. Amatör dedektiflik öyküsüydü bir anlamda. Baş karakter hani profesyonel bir polis ya da dedektif değildi. Dedektifliğe soyunmuş bir adamdı yani. Hı-hı. Neyse şöyle hikayeleme konusunda getirdiği yenilikler Christopher Nolan'ın sinema tarihine yaptığı kuramsal katkı olarak görüldü ve kabul edildi ve haklıydı da bu şey inceleme. Şimdi çok karmaşık öyküleme kullanıyordu ve Memento örneğinde de gördüğümüz gibi kullandığı öyküler de ya da kullandığı öykülerin öykülemeyle öne çıkarmaya çalıştığı kısımları, temaları, incelikleri, ayrıntıları kullandığı öykülemeyle çok tam bir bütünlük içerisindeydi. Bu müthiş bir başarıydı. Şu şekilde mesela Memento'da kısa süreli hafızası olan bir adamdı. Hani evet. Travmatik bir hatırlıyorsun. Travmatik bir olay geçiriyor. Ondan öncesini hatırlıyor bu adam. Yani kim olduğunu, ne olduğunu falan filan vesaire ama yaşadığı travmatik olay sonrasında yeni hatıralar oluşturamıyordu. Kısa süreli hafızası vardı. Böyle bir adam işte karısı öldürülmüştü ve öldürülen karısını kimin öldürdüğünü falan bulmaya çalışıyordu. Bir tür dedektiflik öyküsüydü. İşte güzel olan hani öyküyü geriye doğru anlatma sadece bir şey değildi. Öyle bir ilginçlik olsun, farklılık olsun diye yapılan bir şey değildi. Hı hı. Geçici hafızası olan bir adamın zaten söz konusu öyküyü geriye doğru çözmeye çalışması hafıza durumuyla paralellik teşkil ediyordu ve evet. çok güzel bir anlatım ortaya
çok
çıkıyordu.
Çok güzeldi, evet.
Nefisti gerçekten. Bana göre hatta ben hani arada başka filmlerde oldu da hani izledim son başyapıt Memento falan diyordum bir ara yani. Hani ona yakın başka çok iyi filmler izledim ama hani Memento tam bir sinema tarihi başyapıtıydı birçok açıdan.
Evet yani
çok belliydi.
Vuran filmlerden bir tanesiydi. Kaçtı onun yapımı?
2001. 2000 ya da 2001 yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Şöyle şimdi Christopher Nolan bununla patladı gitti. Çok acayip iyi bir filmdi o. Ve öykülemesiyle dediğim gibi çok öne çıkmıştı. Ondan sonra Insomnia diye bir film yaptı. Onu da
evet ya o da onun değil mi?
O da onun ve çok iyi bir film. Yani bana göre o da çok iyi
evet.
bir film. Memento
bak,
kadar
olmasa da.
Mesela
o çok gölgede kalmış ama benim de evet ya. O filmi ben bir kere izledim ama
bir
o zaman
izle.
Galiba ben onu şeyde izlemiştim böyle. Korsan VCD'den falan izlemiştim. Yakın zamanlarda bir daha izledim.
O da o yıllar ya. Çok arada 1-2 sene belki vardır yani.
Evet
hani
evet evet.
Memento.
İkinci izleyişimde çok daha iyi geldi.
Çok yani. İyi bir film. Birçok açıdan çok iyi. Yani işte Robin Williams, Al Pacino, Hilary Swank falan çok iyi oyuncular var.
Onda görüntü da bir hafıza mevzusu zaten. Insomnia.
Falan. Efendim pardon.
Yok onda da hafıza mevzusu vardı? Insomnia, uykusuzluk.
Insomnia uykusuzluk hastalığı. Yani çok kısaca
evet,
bir şeydi. Zaten bir yanlış hatırlamıyorsam bir İsveç filminin yeniden çevirimi o. İşte
evet.
Çok kuzeyde bir yerde, Alaska'da bir
kuzeyde
yerde.
Kuzeyde bir yerde geçiyor. Al Pacino
aynen,
vesaire.
Aynen.
Yani iyi hisler bırakmış bir film. Yok
çok
de.
İyi
hani
bir film.
Çok unuttum konusunu falan da.
Aha, çok çarpıcı bir öyküleme hani Memento'daki gibi veya Nolan'ın bir sonraki daha sonraki öykülerinde olduğu gibi çok çarpıcı, karma karışık bir öyküleme yoktu orada ama
yoktu,
yine
evet,
ufak tefek numaralar vardı. Esas olayı çok profesyonel bir dedektif. Uykusuzluk sorunu çekiyor. Halüsinasyonlar falan yavaş yavaş görmeye başlıyor
evet.
böyle. İradesini toplamakla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyor falan. Aynı zamanda yanında oradaki yerel bir başka amatör bir dedektif kadın var. Onunla bunun çok tatlı bir hoca öğrenci ilişkisi var.
O da
Hilary
Swank miydi?
Hilary Swank. O da
değil mi? Bak doğru hatırlıyorum.
Çok iyi bir oyuncudur zaten falan. Yani ve polisiye sineması klişeleri üzerine falan da çok güzel tespitler vardı falan.
Orada gibi. Şey sahnesini çok iyi hatırlıyorum. Yani film içinden dediğim gibi o izleyeli bayağı oldu.
Bir daha izle bence. Çok keyif alırsın.
Bir daha izlerim. Orada şöyle bir sahne vardı değil mi? Al Pacino'nun böyle bir sise doğru
evet.
ilerlediği, önünü görmediği.
Evet. Evet.
O çok güzel bir sahne olarak kalmış aklımda.
Aynen de
mesela
öyle.
O filmin çok vurucu, yani o filmle ilgili vurucu olan şeylerden bir tanesi. Direkt gözüme o geliyor.
Ya yani çok iyi bir filmdir gerçekten. Ondan sonra zaten biraz daha Nolan'ın şeyi kariyeri daha da yükselişe geçti zaten. Zaten
yıldızı parladı.
Memento'daki başarıdan sonra hani yapım şirketi Nolan'a şey yapmıştı, önermişti zaten. Çok da iyi bir iş çıkarmıştı. İşte ondan sonra artık Batman projesini aldı Nolan. Batman Begins'le başladı. Üçleme olacağı zaten hani o zaman da belliydi. Daha sonra işte Batman üçlemesi ve işte Inception, Interstellar falan patladı gitti. Hemen hemen bütün filmlerinde bir ileri bir orası bir paralel öykü bir hani oldukça çeşitlikli neşeli renkli bir öyküleme var her şekilde farklı kişilerin
temel derdi zaman aslında en başından
aynen
itibaren
öyle.
Aslında yani Memento'da da derdi
hepsinde,
zaman hani
hepsinde
temel hepsinde. Olarak yani Insomnia'da öyle bir şey var mıydı dediğim gibi hatırlamıyorum ama
kısmen var onda da var
Batman'leri bir yerde bırakırsak yani mesela Dunkirk da aslında zaman filmi hani son yaptığı en zamanla alakası olmayan filmi gibi gözükse de esasında hani işte 3 tane farklı 3-4 tane mi hikaye anlatıyor orada hani aynı zaman içerisinde aynı zamanın nasıl farklı yani zamanın göreceliliğiyle ilgili esasında kafasına taktığı temel bir mesele
doğru.
aslında
bu doğru.
zamanın göreceliliği.
Karakterlerin bu zaman algısıyla oynarken yani hem gerçek
evet.
zaman hem sinemasal zamanla oynarken karakterlerin, kullandığı karakterlerin zaman algısı, olaylara bakışını da farklı
evet.
açılardan bize vererek çok neşeli, renkli bir sinema ortaya çıkarıyor. Yani bu Nolan'ın en güzel taraflarından bir tanesi. Teknik olarak başarılı bir yönetmen. Yani kurgusu, görüntü yönetimi, efektleri falan çok iyi kullanıyor ve genel olarak yönetmenliği çok şey, nasıl diyeyim böyle, teknik olarak üstün, gerçekten çok üstün. Kurguyu diyorum nefis kullanıyor falan böyle. Bence eski görüntü yönetmeni hiç iyi değildi. Wally Pfister'dı. Yani görüntülerin ışık kullanımı falan ben bazen rahatsız olurdum. Çok kadrajlamalarını falan çok iyi bulmuyordum ama biraz daha kurgu esaslı bir yönetmen olduğu için hep böyle öykülere
evet, evet,
öykülere
temel
akıp gittiği için çok büyük bir sıkıntı sayılmazdı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Hani övülecek çok tarafı var, anlatabiliriz canım. Yani birçok anda kullandığı temalar da iyi aslında. Hani sırf ya yani asla hani öyle boş gişe filmi yapıyor. Çok eğlenceli. Öyle bir yönetmen değil Nolan. Çok önemli baba meseleleri incelediği, onların güzel taraflarına vurgular yaptığı, yani Memento'daki hafıza meselesi veya Batman'de hani Joker'de özellikle ikinci bölümde Dark Knight'ta hani işte Joker'in yansıması olduğu, Batman'in Joker'i doğurduğu aslında falan gibi böyle iyinin kötünün asla hani kötülüğün tamamen ortadan kaldırılamayacağı, bitirilemeyeceği gibi güzel böyle toplumsal, psikolojik, felsefi temeller üzerine falan da filmler yapan bir adam aynı zamanda. Yani öyle hiçbir şekilde boş değil. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Prestige'de çok anılan, sevilen filmlerden bir tanesidir. Ve nasıl diyeyim, orada da hani başındaki çok klasik laf hani işte kandırılmak istiyorsunuz. Hani görmek aslında siz kandırılmak istiyorsunuz gibi bir temadan yola çıkıp böyle sinemanın da hilelerine ya da insanları yönlendirme gücüne de biraz vurgu yapan güzel temalar üzerine duruyor yani. Nolan öyle altıda dolu filmler yapıyor. Yalnız Nolan'ın en büyük problemlerinden bir tanesi bana göre ve bunu da en çok Inception filminde çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi buraya küçük bir parantez açıp hani bu konuyu konuşacağımızı bildiğim için biraz düşündüm hani nelerden bahsedelim falan diye. İnce bir noktadan bahsetmek istiyorum Fransız. Şöyle bir şey var. Şimdi hani Hollywood gişe sineması diyoruz ya, işte akacak gidecek güzel karakterler. Yani tekrar tekrar anmayalım. Belli bir gişe formülü yapısı var. Şimdi seninle ilk programlarda da konuşmuştuk ya gişe sinemasını konuşurken. Şimdi gişe sineması hiçbir zaman insanları işte düşündürme, işte felsefi olarak, sanatsal olarak doldurma, besleme, taşırma falan gibi niyetler gütmez dedik. Ama Hollywood gişe sineması içerisinde gayet entelektüel yaklaşımlara da sahip, filmlerini çeşitli sanatsal ya da düşünsel alt metinlerle dolduran yönetmenler de yok değil dedik. Mesela Nolan da bunlardan bir tanesi. Birçok gişe sinemacısına göre çok daha dolu metinler kullanıyor. Ancak gişe sinemasında bu ayrımı hani biraz daha metin olarak daha dolu değerli ve çok da dolu değerli olmayıp pür eğlencelik filmlerin arasında şöyle ince bir tanımlama noktası var. Onu burada söylemek istiyorum çünkü Nolan'la da çok uyuyor bu. Şimdi filmin başında birçok gişe filmi oldukça böyle toplumsal işte dediğim gibi psikolojik, felsefi veya üzerine böyle düşünülesi meselelerden yola çıkıyor birçok gişe filmi. Eğer o gişe filmi finalde hala o temayı bırakmamış olursa bizim için biraz daha değerli gişe sineması kapsamına giriyor. Ama filmlerin büyük çoğunluğu böyle değil. Sonunda çoğu gişe filmi ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün o ilgilendiği o işte diyorum neyse toplumsal, psikolojik, işte politik veya felsefi her neyse konuyu bir kenara bırakıp kim kimi yendi, kim kimi yeniyor, kim kime baskın çıkıyor. Yani iyi ile kötünün tamamen birbirine galip gelme gerilimine odaklanıyor birçok gişe filmi. Hı hı. Şimdi bunu özetleyebildim değil mi? İşte bak bu tam olarak benim içimi parçalayan, bunu konuşmuşluğumuz da vardır arkadaşlarla, Inception filmine ait bir şey.
Evet, yani Inception herhalde birazcık böyle tarif eder.
Tam olarak evet işte bak. Tam olarak böyle ve ne yazık ki ya Inception bak bir dünya kurdu abi film aslına bakarsan. Hani o rüya algısı üzerine işte rüyalarda çok daha uzun ve daha istediğimiz.
İşte zamanın göreceliliği üzerine.
Bir anlamda da o.
Farklı hani, bir bağlamda kendince bir mantığı olan matematiği
tabii,
olan.
Tabii,
gerçekten
öyle.
Dediğin gibi kendince bir matematiği olan bir şey. Hatta öyle bir şey var değil mi? İşte şurada 8 saniye geçiyor falan. Hani
tabii.
Öyle bir geyik, öyle bir şey var değil mi onda?
Tabii vardı. Hayır yani işte
hani bir rüyada ki geçen bir işte bir saat şurada bir rüyanın içerisinde
bir
rüyada
oluyor,
8 saniye
yani.
Falan gibi. Öyle bir şey vardı. Matematiği vardı.
Tabii
yani
tabii kendine. Vardı. Tabii ki yani o bir dünya kurmuştu. Hani tabii ki bir bilim kurgu ya da hani kurgu olsa da elbette ama işte artık hani rüyada yaşamayı hayatının bir parçası haline getirmiş bir sürü karakter görüyorduk. Buna saplanmış, bundan çıkamayan. Yani orada güzel bir dünya kurmuştu Nolan gerçekten. Hatta işte senaryonun geliştirilmesi 10 sene sürmüş falan filan gibi bir sürü öykü anlatılıyordu böyle. Hani her açıdan muhteşem bir malzeme. Üzerine ne bileyim Star Wars'lar gibi veya işte Matrix'ler gibi veya ne bileyim ben başka böyle dünya Yüzüklerin Efendisi gibi dünya teşkil eden, hani üzerine birçok film yapılabilecek yani. Ha, bir dünya kurmuştu adam o filmde. Ama ya abi ya sonda artık hani sonlara doğru tamamen o hani şimdi dört rüya iç içe giriyorlardı falan hani bir rüya giriyorlar orada tekrar uyuyorlar orada tekrar uyuyorlar falan filan böyle çok da güzel bir matematiği de var kurgusu da var falan ama sonunda tüm o rüya farklı zaman kullanımı farklı hayatlar yaşama dinamiklerini tüm onun psikolojik sosyolojik ne bileyim felsefi veya bilimsel tüm açılımlarını böyle bir kenara bırakıp aksiyon.
Aynen.
Arka, işte bak.
Şöyle söyleyebiliriz belki de. Yani ben şöyle tarif ediyorum bunu. Hani çok iyi bir fikir buluyor. Tamam mı? Hı-hı. Çok iyi bir fikir Hı-hı. buluyor Nolan. Hı-hı. Bunu çok da güzel formüle ediyor. Aynen öyle. Sonra o fikrin, o bulmuş olduğu formülün büyüsüne o kadar kapılıyor ki adam. Ben bu formülü niye kullanıyordum? Meselesini unutuyor. İşte. Memento'da var olduğunu söylediğin şey Inception'da yok.
Heh, çok güzel söyledin. İşte bak Memento'da mesela kanka aynen bu dediğin gibi işin o psikolojik ve duygusal tarafını hiç bırakmıyor elinden. Anlatabiliyor muyum?
Hani evet.
Her an biz olayın diyorum o düşünsel diyeyim kısmını filmin her dokusunda bir de duygusal da bir filmdi biraz Memento. Hani tabii. Adamın da dramıydı aynı zamanda falan filan neyse. Onu mesela takip edebiliyorduk ama Inception'da, Interstellar'da veya Prestige'de bile bana göre aynı şey var. Nolan hani az önce dediğim gibi yine biraz iyi taraflarını, güçlü taraflarını andığım yönetmenin şu an biraz daha oltaya geldiği, biraz takıldığı, biraz kusurlu tarafını evet. şu an söylemeye çalışıyorum. Harika bir malzeme buluyor. Bunu nefis bir sinemasal çerçevenin içerisine sığdırıyor ama projelerinde çoğu zaman ne yazık ki nasıl diyeyim o yarattığı harika dünyanın ya da düşünsel temanın gücünü bir kenara bırakıp gişe sinemasının formüllerine bir nevi ya da gişe sineması veya sinemayla gerilim yaratmanın, heyecan yaratmanın heyecanına kapıldığını görüyoruz bu. Anlatabiliyor
muyum? Evet, aynen öyle. İşte benim de söylemeye çalıştığım
aynen. oydu. Ne yazık ki birçok filminde bu var. Ne yazık ki ve bu...
Benim için mesela onunla ilgili sınır şeydir. Ben ondan sonra bir düşüş görürüm. Mesela Joker'dan sonra bir düşüş görürüm onda.
Şimdi olabilir. Yani bir yerden çekebiliriz çizgiyi.
Dark Knight'tan sonra Joker'de.
Mesela demiş. Evet yani bir yerde çekebiliriz çizgiyi. Şimdi diyorum bak elbette... Tabii ki çok iyi bir sinemacı anlatabiliyorum. Hani bu iyilik kötülük meselesi değil ama şimdi şöyle bir nokta var hacı bak. İşte sanat sineması, gişe sineması, sanat filmi, gişe film falan burada konuştuk. Bol bol anlattık onları. Bir şeylerin evet. Yani kompozisyonda ya bir film abi bir 120 dakika işte 140 dakika neyse 90 dakika. Şimdi bu bir dramatik yapıyla bir şey bir dosya veriyor bize. Bir görüntü dosyası veriyor film. Anlatabiliyor muyum? Bu sürenin bu toplam dosyanın içerisinde hangi alanı ne kadar neye ayırıyorsun sorusu sinemada kompozisyona denk geliyor ve bu çoğunlukla hangi konuyu işlediğinle değil ya yani öyküyle değil veya temayla değil öykülemeyle ortaya çıkıyor. Yani sen istediğin kadar değerli bir konuyu işliyormuş gibi ol atıyorum. Yani çarpıcı, yeni, ilginç bir konuyu işliyor ol ne kadar olursan ol kompozisyonunda ona ne kadar yer alan ayırdığın ya da o işlediğin düşünsel meseleyi ne kadar elden bırakmadığın konusu karşımıza geliyor ister istemez.
Tabii ki.
Aynen öyle bak dikkat et. Birçok sinema yazarı, birçok sinema sever arkadaş falan da Inception için şunu söylemişti. Evet güzel film, evet heyecanlı, evet keyifli, işte Matrix gibi falan işte böyle hani yapay dünya, gerçek dünya falan dendi. Ama birçok sinema böyle kaliteli güzel sinema yazarları da bu açıdan şunu eleştirdi. Aslında bunun hepsi yalan. Nasıl yalan? Hani atıyorum şimdi mesela Matrix'te atıyorum. Şimdi Matrix'te bunun gerçekten bir o felsefi, o duygusal, o psikolojik, canım, o eleştirel altı çok doluydu. Bunu bize
çok doluydu
şey yapabilmişti. Bunu o açıdan ikna edebilmişti bizi. Bunu konuştuk zaten seninle. Yani Matrix ve felsefik üzerine kitaplar yazıldı vesaire vesaire. Ya. Şimdi atıyorum Inception'da Nolan öyle bir şey yapıyor. Yani öyle giriyor olaya. Ama sonunda bütün o girdiği meselenin falan hiçbir önemi falan kalmıyor. Her şeyi bırakıp sonunda vur kır patla çatla sırf aksiyon heyecan tamam aksiyon
heyecan. Hatta Inception'da ben onu şöyle hissettim. Ya ben hani bir şey anlatacağım çok süper bir şey buldum. Harika bir fikir buldum. Ulan buna nasıl bir tane işte dert eklesem hani bir yerden hadi çevre mevzusunu sokalım işin içerisine.
Mesela.
Buradan
mesela.
Yürüyelim. O anın şeyi olsun gibi.
Evet,
hani.
Evet, aynen ya, bak iyi gişe filmi yapıyoruz.
Çerçevesi olsun gibi.
Evet abi, bak şimdi hani sadece gişe filmi olarak bakacak olsak Christopher Nolan'a, yine çok iyi bir yönetmen. Hani diyorum kötü olduğunu mümkün değil. Nefis bir yönetmen.
Sıradan değil.
Yani. Asla değil. Teknik olarak falan diyorum, kurgusu, oyunculukları birçok yani sinemasal hemen hemen bütün unsurları çok iyi kullanan bir yönetmen. Ama dediğim gibi hani o doluluğu filmin birçok anında, birçok yerinde bırakıyor abi. Yani hani şimdi o zaman da insan bir şey kalıyor böyle. Vay ulan hani işte Nolan'ın yeni filmi, işte Tenet geliyor zaten. Daha gelmeden herkes başyapıt kıldı filmi. O işte Nolan'ın yeni filmi, onun çok düşünsel. Vay işte şurada şu konuya girmiş, burada bu
yine,
ayrıntı.
Yine belli ki güzel bir fikir bulmuş. Bir şeyi işte, filmi sondan anlatmanın yolunu bulmuş yine.
İşte şimdi bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani güzel fikir.
Öyle gözüküyor.
Olabilir bak, olabilir diyorum ya. Umarım ya yine iyi bir film olur. Ben kötü bir film olacağını zannetmiyorum ama şöyle. Yani çok bir cümleyle özetlemeye çalışayım. Nolan'ın filmleri göründükleri kadar dolu değiller abi.
Değil. Aynen öyle.
Gerçekten
çok güzel
değiller. Ve bu bak gerçekten ve bu üzücü aslında.
Çok dolu gözüken, çok yorucu gözüken, evet. Ama çok da dolu olmayan,
evet,
filmler
abi,
aslında.
Çok da dolu olmayan filmler. Yine tekrar söylüyorum, onu kötü bir yönetmen yapmıyor ama o sanıldığı ya biraz özenti de denemez. Hani artık amatör bir adam da değil, öyle yeni bir yönetmen de değil de hani o kadar dolu bir adam değil. O doluluğu sanki yani böyle küçük bir cezbedicilik gibi kullanan falan. Abi bak çok basit bir şey söyleyeyim. Dark Knight, hani Heath Ledger'ın, evet, çok heyecanlandırdı. O ya abi ya IMDb'de 4 ya. Hala kafayı birden falan girmişti yani böyle. Hani oğlum abartmayın ya. Ya bu kadar yani, neyse.
Güzel film de o kadar da değil.
Abi yapmayın Allah. Ya Godfather, Esaretin Bedeli, bir de Dark Knight. Ya o mu yani abi? Neyse, o kadar değil. Tamam, iyi film de o kadar değil abi. Orada
ya tüm filmler arasında benim en sevdiğim filmi olmasına rağmen o kadar
ya,
değil.
Evet yani olabilir yani ama tamam. Tabii ki çok iyi film de öyle, o kadar da bir sinema tarihi başyapıtı da değil mi abi? Yapmayın, abartmayalım lütfen yani. Şöyle orada çok nefis bir soru var diyor ya. Why so serious? Tamam mı? Şimdi, yani çok iyi abi, çok iyi. Ama eleştirmenlerden bir tanesi, yanlış hatırlamıyorsam Uygar Şirin de, diyor ki ya Nolan diyor böyle. Why so serious? Hani şimdi ya o soruyu Nolan'a yönlendiriyor. Şimdi bak Allah aşkına. Ta yani Superman 1938'de çıktı yani çizgi roman olarak. Ondan sonra Batman çıktı zaten. Yani zaten çok eski bir malzeme. Tamam mı? Batman. Bunun üzerine 1989'da çizgi roman uyarlamaları alt türünü de patlatmış olan Tim Burton'ın yönettiği Batman zaten çok İyi bir örnekti. Çok hani tam Tim Burton sinemasına ait bir şeydi. Başka bir programda, evet, da Tim Burton'ı konuşuruz. Çok özel bir yönetmen. Şimdi ondan sonra bir de Penguin'in olduğu ikinci bölümü yapmıştı Batman Returns. Şimdi onlar çok iyi filmlerdi. Sonra tabii George Schumacher'in yaptığı çok kötü filmler vardı falan filan. Onları şimdi anmamıza gerek yok. Şöyle şimdi hep şey deniyor. Çizgi romansı bir atmosferdi önceden Batman. Çok çizgi roman, çok böyle tıraş, tırnak içinde tıraş. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Hani bir gerçek tarafı olmayan, gerçekliği olmayan. Christopher Nolan bu gerçek olmayan yapıya gerçeklik kattı dendi. Tamam mı şimdi bak? Hani bu açıdan Batman serisi, Christopher Nolan yaptığı Batman serisi çok övüldü. Harika, hani Batman karakterine gerçeklik kattı, Batman karakterine ciddiyet kattı ve hem karakteri hem seriyi yukarı taşıdı gibi bir argüman vardı. Abi şimdi ben bu argümanın çok da güçlü olduğuna inanmıyorum. Neden? Çünkü çizgi roman, ya çizgi roman abi, ya çizgi romanın ciddi yapmak demek, hani altındaki mesajları, düşünsel alt metinleri işlemek için şart olan bir yaklaşım biçimi değil ki. Yani sen bir çizgi romanı ciddi bir yaklaşımla, gerçeğe uygun bir yaklaşımla ancak sinemaya uyarlarsan o ciddi ve düşünsel bir film olur gibi bir şey yok ki. Gayet Tim Burton'ın yaptığı son derece çizgi roman vari Batman'de de gayet politik, psikolojik veya duygusal, düşünsel bir sürü alt metin var. O filmde de var yani. Ve Nolan aslında bunu yaparken, yani Batman'i ciddi bir platforma çekip gerçekçi kılarken aslında bir anlamda da Batman'i tam bir dedektife dönüştürmüş oldu. Polisiye gibi, evet, film. Yani ya Batman birinci bölümde mafyayı çökertiyor. Neden ikinci film çok iyiydi? Dark Knight çok iyiydi çünkü.
Üzerindeki şey o şey duruyor. İğreti duruyor değil mi?
Abi yani o kadar yanlış ki. Ya yeni bu en son işte yeni bir...
Çıkar şu üzerindekileri falan diye evet geliyor.
Evet yani ya polislik yapıyor. Ya yapsın bak onu da şey yapmıyorum. Hani eskiden de ta Tim Burton'un filmlerinde de polisle işbirliği yaptığı anlar vardır belki Tim Burton'ın, hatırlıyor musun?
Tabii canım.
Bu olabilir.
Yani çizgi romanın kendisinde de var.
Tabii çizgi romanın kendisinde de var.
Gotham polisiyle
tabii,
falan.
Tabii çok yani. Okudum. Çok da severdim Batman. Çizgi romanını da çok severim ama kastettiğim şu. Gerçekçi bir zemine taşımak bir çizgi roman kahramanını, bir süper kahramanı gerçekçi bir zemine taşımak aslında onun biraz da büyüsünü şey yapmak oluyor. Açık etmek oluyor yani, anlatabiliyor muyum? Ve bizden biri gibi oluyor Batman. Ya abi Bruce Wayne bizden biri değildir. Bruce Wayne işte Gotham'ın ve hani işte Gotham'ın bulunduğu ülkenin, Amerika'nın diyeyim, böyle en zengin ailesinden gelen, öyle her an karşılaşabileceğin, elini sıkabileceğin falan bir adam değildir. Bir elittir, böyle bir uzaktır senden. Herkesle muhatap olmaz, anlatabiliyor muyum? Veya bir suçluyu atıyorum yakalıyorsa, hatta öldürüyorsa, çatıdan aşağı atıyorsa gelip polise hesap vermez, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Veya halk işte onu kötü adam kılmış, kılarsa kılar umurumda olmaz, o karanlıkların içinden çıkıp suçlu avlamaya, kovalamaya falan filan devam eder. Kendini anlatmak, kendini açıklamak gibi bir yükümlülüğü yoktur Batman'in. Öyle bir karakter değil yani o.
Şimdi... Ama yani bütün çizgi roman geleneği, anlatı geleneği içerisinde bir tane de böyle bir bakışın olması kötü bir şey değil ki.
Çok tamamen katılıyorum. Kötü bir şey değil. Bunun için doğru tip Batman değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani
niye?
Şundan dolayı çünkü. Şimdi.
Çünkü bence gerçek karaktere en yakın
öyle zaten
olan Batman. Şimdi
kanka
zaten.
Bak, dediğin hani... doğru. Bir kere bak, süper güçleri olmayan bir kahraman.
Tamam. Yani fantastik öğe yok aslında Batman'de.
Aynen öyle işte bak, şimdi onu vurgulayacağım. Bir saniye şöyle. İlk çıkan süper kahraman Superman'dir. Diyorum ta 1938 işte.
O fantastik bir
anlatacağım karakter. Bir dakika. Hani ta işte Krypton'dan gelmiş falan filan. Süper güç, dünyayı kaldır, Mars'a fırlat, güneşi al, bilmem ne. Abi ya, öyle bir tip, anladın mı? Neyse ama Kryptonit'i koy, kayıyor gidiyor falan. Tamamen fantastik falan, neyse. Şimdi o öyle. Ondan sonra bir tane yapıyorlar. Onun zıttı olması şey yapılıyor. Hani anladım demek istedim. Hani yaratıcı kafası olarak hani böyle bir şey yaptık. Bir de ondan çok farklı bir şey yapalım diye Batman yapılıyor. Tamamen insani. Tamamen hiçbir üstün gücü olmayan. Yani Batman'in tam zıttı. Ama başka açılardan da Batman'in tam zıttı. Batman işte Kansas'ta bir çiftlikte yetişmiştir. Halkın içinden yetişmiştir. Superman pardon. Aynen. İşte dünyaya düşmüştür. İşte çocuğu olmayan bir aile ona evlat edinmiştir. Onlar büyütmüştür. Halkla iç içe diyor, bildiğin devlet okuluna gider. Babasından harçlık alır falan filan bir tiptir yani. Böyle anlatabiliyor muyum? Ondan sonra çok iyiliktir. İyilikseverdir. Kamu hizmetlerine çok meraklıdır. İtfaiyecilik, sağlıkçılık falan böyle. Memur gibi çalışır falan. Halkla iç içedir. Temel olarak gülme.
Vergisini öder.
Aynen, vergisini öder. Bisikletiyle Daily Planet şey işte gazetecidir, fotoğrafçıdır falan. Öyle bir tiptir. Halkla iç içedir. Anlatabiliyor muyum? Baya böyle düzgün efendi bir oğlandır böyle. Şu fiyongu vardır falan filan. Yani komşu çocuğudur Superman.
Evet.
Şimdi öyle bak. Clark zaten yani. Süper kahramanlar temel olarak Şamahlan'ın muhteşem Unbreakable filminde de anıldığı gibi temel olarak iki tiptir aslında. Cezalandırıcı koruyucu, kurtarıcı süper kahramanlar, cezalandırıcı süper kahramanlar. Superman koruyucudur. Halka hizmet eder resmen. Batman öyle değildir. Batman cezalandırıcı bir süper karakterdir. Süper kahramandır. Annesi babası öldürülmüştür gözünün önünde. Öfkelidir. İçindeki öfke onu süper kahraman kılmıştır falan filan. Yani bambaşka bir hikayesi var. Fantastik bir tarafı vardır. Batman karanlıkların içinden çıkıp, yani suçlularda korku salan, böyle anlatabiliyor muyum? Karanlıkların içerisinden çıkıp gelen, simsiyah bir kostüm giyen, yüzü ifadesi tam görülmeyen falan bir tiptir böyle Batman. Şimdi sen bu Batman'i al, Nolan'ın yaptığı. Diyorum yine hani film olarak iyi Batman Begins'te, Dark Knight'ta çok iyi. Bence Dark Knight Rises orta kararlı film. Yani çok iyi değil.
Ben hiç sevmem. Politik olarak çok sorunlu bulurum.
Aynen. Yani. Birçok açıdan başka problemleri var. Şimdi uzatmamak için ayrıntısına girmeyeceğim ama evet, yani şöyle. Nolan'ın Batman filmleri kötü değildir tabii ki. Gayet iyidir ama aslında o Batman'in üzerindeki o sisli puslu fantastik havayı kaldırarak aslında diyorum Batman'in ruhuna da bir parça tamamen demiyorum ama bir parça zarar vermiştir aslında. Buradan konuyu şuna bağlıyorum. Nolan'ı nasıl eleştirdik? Güzel bir noktadan yola çıkıp güzel bir fikir bulup bunun hani düşünsel temelleri de olan bir fikir bulup aslında güzel cümleler kurup çok güzel bir şekilde bir gişe filmi yapısı içerisine bunu sığdırıyor ama hem günümüz sinema anlayışının hızlı akıp gitsin hem gişe sineması gerekliliklerinin patla çatla vur kır vesaire ve başka birçok günümüz sinemasına ait ya da gişe sinemasına ait ya da harcanan parayı geri döndürmeye ait başka noktalara biraz takılıp anlatabiliyor muyum? O filmi ortaya çıkarırken ki o ana cümlesini, o güzel malzemeyi biraz deforme ediyor Fırat. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Hani kabaca...
Hadi Villeneuve'e geçelim şimdi. Bağla bunu.
Aynen, bağlıyorum şimdi. Böyle bir sıkıntısı var ve ciddiyetle gişe sinemacılığı hani hangisi? Hani ortada bir yerden olur. Hani leş bir gişe sinemacısı tabii ki değil. Filmleri normal gişe sinemasına göre teknik olarak iyi, alt metinleri var, daha düşünsel, daha güzel falan filan ama tam da böyle bir düşünsel temellere de filmlerini dayandırıp o bütünlük içerisinde filmlerini tamamlayabilen de bir adam değil anıldığı gibi. Sürekli böyle anılıyor çünkü. Böyle yeni Kubrick falan filan böyle çok düşünsel. Hayır abi öyle de bir adam değil. İşte şimdi Villeneuve'e geldik.
Evet. Villeneuve'e geldik. Benim en sevdiğim yönetmenlerden biri olan Denis Villeneuve'e geldik.
Aynen eyvallah. Şimdi bak Nolan'ı bir parça eleştirdim. Ben de çok sevdim tabii ki yani. Hani Tenet'i ben de merakla bekliyorum ama dediğim gibi konum olarak anıldığı kadar dolu güçlü bir adam değil. Çünkü başka bazı gerekliliklere filmlerinin değerli düşünsel alt metinlerini biraz feda eden bir adam. İşte Villeneuve bu konuda bence bayağı şey dikkatli, bayağı istekli ve onu nasıl diyeyim güzel ya why so serious dedim ya. Bunu yakın zamanda en yakıştırdığım adam. Bak.
Evet.
Bak tam öyle özetlemek istiyorum aslında Villeneuve'ı. Filmleri çok ciddi. Hiç eğlendirici, komik, sürükleyici olmaya çalışan falan bir tavır görmüyoruz adamda. Hep filmleri sakin böyle yavaş şey başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir...
Ağır karanlık.
Aynen filmler. Aynen bak bir ağır bir karanlık böyle bir şey başlıyor. Bir böyle bir sakin... Gel baba bir dur bakalım.
Böyle yani. Şeye benziyor yani bu açıdan. Ben Fincher'a benzetiyorum karanlığını.
Ben de benzetiyorum. Aynen Fincher gibi eleştirel falan da bir adam zaten. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Villeneuve sineması için. Yakın zamanda hani daha önce de konuşmuştuk ediyorum diğer programlarda. Hani işte sinema artık eski sanatsal, düşünsel, işte iletişim falan filan vasıtları biraz yitirdi. Artık eğlencelik bir dünyaya dönüştü. Sadece o açıdan. Hı hı. İşte sektör refleksinden falan bahsettik mesela. Anlatabiliyor muyum? Sinema artık o açıdan çok arkada kaldı falan dedik. Şimdi Villeneuve yakın...
Sen dedin.
Evet.
Onları sen dedin.
Evet, tamam. Evet. Sana da sıçrattım. ben öyle görüyorum. Anlatmıştım bunu. Şimdi Villeneuve gerçekten şimdi ciddi bir sinema yapıyor. Hani hem kurgu olarak, görsel olarak, tema olarak, anlatım olarak, senaryo olarak, karakterler olarak vesaire vesaire. Böyle hani gidelim eğlenelim. Bu hiç değil. Sıkılırsın. Evet belki de sıkılırsın. Yapacak bir şey yok. Adam bundan işte bu Nolan'ın bence zayıf tarafı olan o düşünsellikle, o dolulukla gişecilik tırnak içinde arasındaki Nolan'ın konumu biraz bence sakat ama Villeneuve bu açıdan çok net bir taraf tutuyor. Çok evet. Net. Ben diyor kardeşim ciddi bir film yapacağım. Ciddiye alınacak meseleleri size anlatacağım. Ve bunu anlatırken de sineması olarak çok şık, düzgün, temiz bir görsellik kuracağım ama pek gişe sinemasının formüllerini kullanmayacağım diyor adam. Bu çok net. Hı-hı. Bir kere filmlere akıp gitmiyor abi. Hızlı kurgu kullandığı çok nadir anlar var ama genel olarak onun sineması için gişe sineması demek biraz zor. Çünkü diyorum.
Ama buna rağmen popüler olabilmeyi başarabilen
bir. Aynen öyle işte. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Bunu konuşmamız lazım. Şimdi birincisi bir ciddiyet var dedim ya. Bak nasıl yine Nolan'a ufak arada bir dönüş yapacağız. Nolan güzel bir malzemeyle yola çıkıyor ama bunu bir kenara bırakıp gişeye vuruyor işte dedik ya. Villeneuve hiç bırakmıyor abi. Çok güzel bir şeyden bir ya güzel bir meseleyle yola çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bayağı böyle o ciddiyeti kaldırabilen bir çıkış noktasından yola
İlginç
çıkıyor.
İlginç bir soruyla çıkıyor ortaya.
Evet, güzel bir soruyla yola çıkıyor.
Ve tamam hani mı? O sorunun ilginçliğinden, hani bir, zekice bir sorunu olmasının ötesinde çok derin de bir soru olması. Yani evet, mesela genellikle. Uzaylı mevzusunu yani iletişim meselesi üzerinden almak
muhteşem.
Çok hani bunu yapan filmler var elbette ki iletişim falan. Hani mesela E.T.'ye kadar gitsen tabii bile onda da bir iletişim meselesi vardır ya hani mesele. Ama hani adam bütün mevzuyu bu iletişim üzerine kuruyor ve hani insanlığın iletişimine dair, insanın iletişimine dair ve iletişimin esasında nasıl iletişim biçiminin yönteminin nasıl insanın
zaman
hayat algısını da kurduğuna dair yani nefis. Çok daha ya orayla kalmıyor yani. Yok, i̇şte kalmıyor. Uzaylıyla gelirse nasıl iletişeceğiz sorusunun ötesinde bir takım iletişimle ilgili çok çok daha derin sorular sordurtuyor.
Aynen bizim. Öyle. Aynı çok güzel özetledin. Arrival hemen hemen tam olarak bu. Yani evet. Arrival'da söylediği cümle senin dilin, kullandığı dilin hem konuşma hem yazma dilin, özellikle yazma dilin, alfaben senin hayata bakışını, zamana bakışını, dünyaya bakışını belirler diyor adam. Evet. Sen bir cümle ya çok ben bununla ilgili başka hani bu filmden sonra birçok böyle işte sinema sever arkadaşımla hatta yönetmen falan birkaç arkadaşımla bile bu konuyu konuştuğumuz olmuştu. Hani biz şimdi Türkçe okuyan, yani Latin alfabesi kullanan ve Türkçe okuyan yazan bir ülkenin insanlarıyız. Biz soldan sağa doğru okuyoruz cümlelerimizi. Bir insana ver mesela bir kişinin, benim 5 tane fotoğrafımı ver diyelim. Hayatımın farklı zamanlarında çekilmiş 5 fotoğrafımı ver. Ona diyeyim ki ben mesela atıyorum işte birine söyleyeyim. Sence bu fotoğraflarda işte hani benim şu fotoğraflarımda beni gençten yaşlıya göre diz diye sor. Soldan sağa doğru diziyor. Ben bunu denedim.
Evet. Tabii.
Çok net abi yani. Gençten bak hangi yöne dizmesi gerektiğini söylemedim. Ama soldan sağa dizdi. Niye? Çünkü o kişi soldan sağa yazıyor. Soldan sağa okuyor. Hatta bir monitörü veya bir tabloyu bir şeyi okurken tararken soldan sağa doğru yapıyoruz. Çünkü öyle yazıyoruz. Hayata da öyle bakıyoruz çünkü. İşte orada ya atıyorum bir Arap sağdan sola yapıyordur. Bir uzak doğulu yukarıdan aşağı yapıyordur. Çünkü onların alfabesi yukarıdan aşağı. Veya Araplar sağdan sola yazıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi.
Abi hani bu soldan şeyin içerisinde bile çok değişiklikler oluyor yani. Aynı dil içerisinde.
Tabii.
Hani Türkçe'de yani mesela Almanca'da eylem çoğunlukla hani cümleyi kurarsın ne olduğunun ne olduğu sonunda ortaya
en
çıkar
sonunda
mesela.
Ortaya çıkar, evet yani.
En sonunda ortaya çıkar. Hani burada bile değişiyor.
Tabii o bile etkiler.
Mevzular.
Aynen öyle. İşte Villeneuve mesela bu nefis ve filmde tamamen ama şimdi bak ama neticede bir anlamda da şöyle duygusal bir tarafı da diyorum hiç yok değil. Şimdi Villeneuve'in duygusal tarafı biraz az. İşte duygusal tarafı da Aronofsky'de konuşacağız. Villeneuve bu meseleyi çok kişisel meseleler ya yani şimdi ortaya bir karakter koyuyor neticede. Hani bir karakterin gözünden onun yaşadıklarıyla, duygularıyla falan çok da düşünsel bir meseleyi takip etmemizi sağlayan bir sinema yapıyor. Ve yine ben yönetmen özetinde geçen gün yazdım. Villeneuve'i yazmaya çalıştım. Bir karakteri filmlerin hemen hepsinde merkezinde bir karakter var. Bu karakteri gayet düşünülesi, incelenesi bir meselenin ortasına koyuyor böyle, tamam mı? O karakter o olayı kendi bakış açısına göre, kendi algısına göre değerlendirip yönlendirmeye çalışıyor o olayı. Başaramıyor, olmuyor çünkü o olayı kendi bakış açısıyla bakarak aslında taraflı bakmış oluyor.
Evet.
Kendisini o olayın bir parçası olarak görüp bakmak zorunda kaldığı anda olayı çözüyor. Arrival'da bu var, Blade Runner'da bu var, Sicario'da bu var ve hani Enemy'de bile bu var hatta. Prisoners'ı o diğer filmi. Onu ben izledim de ya çok da iyi bir not vermişim falan ama hatırlamıyorum ya öyküsünü falan. Bir kaçırma öyküsüm vardı.
Kaçırma öyküsü.
Çok iyi bir çok, film olduğunu
ya
hatırlıyorum.
Ya abi ben adamın filmlerindeki hikayenin ötesinde yani ben biraz böyle atmosfer olayına biraz takığım. Yani ilginç bir şekilde yani beni böyle yani anlattığı hikayenin içerisinde böyle alan, boğan, sıkan bir yani bunu mesela çok az yönetmende hissedebiliyorum. Yani. O yüzden bu adamı çok başarılı
buluyorum. Hatta sana bir şey söyleyeyim ben. Samimi söylüyorum. Sinemasal tercihleri olarak kurgusu, görüntü yönetimi, kadrajlamaları vesaire samimi söylüyorum. Kubrick'e benzettiğim tek yönetmen.
Yani,
çok bak Açıklayayım çok kısa. Çok evet. Şimdi Kubrick'in yani, o
ne açıdan?
Şöyle söyleyeceğim. Kubrick'in o çok şey anlattığı, ilk görüşte anlaşılan çok düzgün ve nefis boyanmış kadrajlar olur diye böyle tak koyar bir tane. Böyle bir durur, durur, durur. Bu ve yavaş kurgu birçok anda. Sakin sakin akan ve seni yavaş yavaş öykünün içerisine çeken dingin anlatım.
Abi evet bunu söyle de bir soru soracağım. Bence bunu tartışmalıyız Villeneuve ile ilgili olarak da. Sen söyle devam et.
Bu kadrajlama, kurgu ve resmettiği hem imgelere hem olaya yaklaşım biçimi. O ciddiyeti, bu o soğukluk aslında. Sen de diyorsun ya hani bir dur bakalım der böyle. Bir hafif bir karamsar, hafif bir şey böyle tedirgin edici bir hava böyle. Müziği de bu açıdan çok minimal ve güçlü kullanıyor. Bütün filmlerine dikkat edin. Hep böyle alttan gelen abi, bir şeyler var
renk
falan.
Renk düzenlemeleri mükemmel.
Colorları falan acayip iyi. O, bu teknik işçiliği de nefis herifin ya. İnanılmaz iyi. O açıdan ben Kubrick'e sinemasal olarak biraz benzetiyorum. Ve bir de o ciddi düşünsel meselelere olan yaklaşımı, o
tabii
çok ciddi yaklaşıyor abi adam. Yani diyorum Nolan'daki gibi öyle aksiyona falan kurban etmiyor veya kurguya falan kurban etmiyor oluyor.
Abi Blade Runner filmi, yani Blade Runner'da ben ne bekledim? Abi, adam resmen imza attı ya, yani kendisinin.
Acayip.
Hani bence hala ilk Blade Runner'ı ben daha çok seviyorum da.
O bir sinema tarihi başyapıtı yani, onunla karşılaştırmaya tabii gerek yok ama.
Yani adam bildiğin, yani ben Blade Runner'da çekiyor olsam kendi bildiğim
tarz
stille çekerim.
Aynen öyle. Mesela
takdir ettim yani adamı.
Aynen öyle ya. Damgasını vurdu bence. Yani çok iyi bir film Blade Runner abi. Yani acayip iyi. Yani son yıllarda yapılmış en iyi filmlerden bir tanesi. Gerçekten. İzleyip de böyle bayıldığımız nadir filmlerden bir tanesi. Mesela onun bir de Incendies diye bir filmi vardı. Mesela
tabii. O acayip bir film. O zaten onu çıkartan
patlattı,
film galiba.
Mükemmel bir film.
Patlatan
ya.
Film. Ya bak, o nasıl bir filmdi ya? Ve onun bak, sonu. Onu ben orada ben dedim ama ben bu adamı bir yakın markajı alayım.
Abi,
bundan sonra ne yapıyorsa izleyeyim dedim mesela.
Yok, çok iyi bir şey yapmış. Haklı bir şey yapmışsın. Ben onu sonra izledim. Yani en son izlediğim filmi o benim. Onu izleyemedim. Fırsatım olmamıştı. Diğer filmleri falan izledim. Hani ben zaten Villeneuve hayranı oldum. Sonra döndüm onu izledim ve hiç de şaşırmadım yani.
Ve hani böyle hani o filmde de yani şimdi bence bunu şey yapmamız lazım ya. Hani bunu konuşmamız lazım. Bu adam ne anlatım biçimi olarak çok böyle popüler bir yöntem kullanıyor. Hı hı. Hatta yani birçok noktada kısmen hani sen Blade Runner'la ilgili yazmıştın. Yani neredeyse hani Tarkovski'vari
evet, tabii
denilebilecek.
Aynen
bir
öyle.
Biçimsellik,
kurgusal
görsellik kullanıyor. Çok böyle insanın içini rahatlatan ve ferahlatan sorulara ve sorunlara da değinmiyor bu adam.
Yok, hayır,
eğlence
hayır.
De yok sinemasının
yok,
içerisinde.
Yok, öyle bir şey yok hiç.
Fakat buna rağmen, bak buna rağmen beni için değerli yapan şey zaten burası oluyor. Buna rağmen bu adamı böyle bir şeyin içerisine koyabiliyoruz yani. Nasıl diyeyim? Hani popüler sinemacı. Yani gişe yapan
ya,
filmler,
gişeye film yapıyor.
Gişe yapan filmler, yani insanlar tarafından izlenen, bilinen, hani ve bu açıdan da aslında hani daha önce politik açıdan değerli bulduğum şey, hani aslında toplumun çok daha geniş bir kitlesine çok daha derin ve biçimlerde bir takım sorular sordurabilecek bir yönetmen. Yani bu güç nereden geliyor bu adamdan? Nasıl popüler yapabiliyor?
Şimdi bak,
aslında hiç de popüler olmayan şeyleri.
Şöyle anlıyorum demek istediğini. Güzel bir soru. Bu tam zaten hani Villeneuve'i bu açıdan değerlendirmek uygun olur zaten. Çünkü adamın tavrı o. Sinema yapış biçimi o. Şimdi şöyle söyleyeyim sana kanka bak. Bu adam yani şimdi sinemasal tercihleri belli. Hani çok hızlı kurgu falan kullanmıyor ama aslında şöyle belki de kullandığı temalar, çekmeye uygun gördüğü senaryolar falan bu görsel üslubu, bu kurgusal üslubu belki de Nolan'ın Villeneuve'un kullanmasına belki ihtiyaç yaratıyordur. Yani belki yarın bambaşka bir senaryoda çok daha hızlı akıcı bir film yapar mı? Ben zannetmiyorum çünkü bütün filmleri birbirine benziyor.
Sicario'yu bile öyle yapmadı. Sicario mesela bir film değil yani. Sicario belki de en hani şeye müsait filmiydi değil mi?
Aksiyona
falan filan. Abi oradaki o şey sahnesi, köprü sahnesi bile abi aksiyon sahnesi olması gerekirken inanılır gibi
ediyorum,
bir gerilim sahnesi değil.
Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi bak Sicario benim hani filmografisinde bir tık arkada kalan filmlerden biri olarak alınabilir.
Bence de öyle ama hani
haklısın.
Bir tane sahne var orada.
Hacı,
yani alır alıp
ya.
Böyle çok iyi sahne diye çıkartabileceğim
muhteşem,
bir sahne yani.
Muhteşem sahne. Tamamen haklısın. Bak Villeneuve'in hani güçlü tarafını anarken ben Scario'dan örnek verecektim. Güzel tesadüf oldu. Sen benden önce verdin. Yani o kadar iyi bir film ki. Nefis. Zaten tam sağlam bir aksiyon filmi olacak bir film. Aslına bakarsan. Yani senaryosunu oku. Git bu senaryoyu normal bir şey yönetmenine ver. Aslan gibi bir aksiyon çıkarır sana.
Tabii
bu,
canım. Aksiyonun kralı çıkarır.
Aksiyonun kralı. Abi adam.
Yani Meksika kartelini koyduğun aynen zaman öyle, canım. Ya zaten olarak cene... zaten 3-5 silah patlıyor.
Tabii canım yani. Bak şu, aynen öyle. Şöyle bir olay var. Adam olayı başka bir yerden yakalıyor. İşte bak tam Villeneuve'ü öveceğim nokta şu aslında.
Evet.
Aslında senaryolarının hemen hepsi normal veya biraz dolu böyle. Hani Nolan senaryoları gibi. Biraz daha düşünsel tarafı olan ama çok güzel aksiyon filmi de böyle güzel yüksek gişe yapacak gişe filmi de olabilecek senaryolar falan ama
evet.
Nolan şey hep Nolan diyorum bak Villeneuve benimsediği sinemasal üslup ve kurgu anlayışıyla filmleri işte Nolan'ın tam düşmediği noktaya düşüyor. O sinematografiyle o senaryo kurgusuyla o teknik kurguyla falan o akışla zaman kullanımıyla daha ciddi düşünsel tarafını öne çıkaran bir sinemasal yapıya çekebiliyor filmleri. Güzelliği burada. Bak Sicario bunun en güzel örneği. Diğer filmlerden daha güzel bir örnek. Çünkü orada işte ya işte bir kadın polis var. Çok sağlam. Böyle çok iyi savaşan, dövüşen falan. Çok şey bir kadın yani böyle. Okkalı. Emily Blunt çok da iyi oynuyor kadın. Severim de oyuncuyu. İşte Meksika, yani Amerika'nın içerisinde uyuşturucu...
Abi kaç kere izledik benzer filmleri ya?
Abi bir sürü ama bambaşka görünüyor işte. Sicario.
Bambaşka bir şekilde
şunu
izledik
söyleyeceğim
ama.
Bak, bu öyle güzel bir damar yapınca. Bak, Villeneuve'in güzelliği bu. Bak, bu kadın işte sınır aşırı işte operasyonlar yapan başka bir ekip bunu çağırıyor. Sen de bizimle gel. Onlarla birlikte bir hani uyuşturucu kartelleriyle mücadeleye girişecek kadın bak. Çok ilginç bir şey yakalıyor orada Villeneuve. Kadını, bak savaşçı bir kadın, harika bir kadın, işi anlamında çok güçlü falan ama hiç tanımadığı ve çok da güvenilir gibi görünmeyen başka bir ekibin içine sokuyor. Bak bu insanlar birbirine hayatına emanet eden insanlar yani hani polissin, birlikte bir göreve gidiyorsun, birbirinin arkanı olacaksın, bir ekipsin falan filan vesaire. Ekibine girdiği kişiler tedirgin edici tipler böyle hani polis mi, ajan mı, ne halt olduğu belli değil. Onlarla bambaşka bir ülkeye, Meksika'ya ve bambaşka bir coğrafyaya gidiyor. O senin söylediğin o sınır sahnesi işte o köprü sahnesi değil mi? Bundan bahsediyorsun. Orada acayip bir şehir, asılmış cesetler, kan ravan, garip bir şehir böyle. Sürekli insanların öldürüldüğü falan hani devlet güçlerinin, kanun güçlerinin çok yetersiz kaldığı bir coğrafyaya gidiyor kadın ilk görev gününde. Yanındakileri birlikte iş yaptığı kişileri tanımıyor. Kendisini tedirgin hissediyor ve biz de orada da hiç ne aksiyon ne gerilim hiçbir şey yokken öyle bir gerilim hissediyoruz ki ve orada işte birini alıp geri dönüyorlar Amerika'ya ve sınırda trafiğe takılıyorlar. Sürekli bizi bir de kadının bakışına hapsediyor Villeneuve. Abi öyle bir gerilim kuruyor ki filmin ilk yarım saat 45 dakikasında hiç doğru dürüst bir olay olmuyor. Sadece kadının yaşadığı o ekip değişimi,
ruh hali
his. Fırat tırnaklarımı yedim ya o filmde.
Tabii abi.
Bu kadar
mesela,
mı iyi olur?
Aynı şey. Yani aslında baktığında Arrival'daki karakter üzerinden anlatması.
Aynı şey. Bak,
aynı
Arrival'ın
şey.
Baş karakteriyle.
Sicario'da da anlat yaptığı şey.
Aynen. Bak Arrival'ın baş karakteri.
Enemy'de de.
Aynen öyle. Aynen.
Blade Runner'da da. Yani sürekli dediğin gibi. Evet. Bir tane karakterin etrafında onu böyle içine hapsedecek görselliğiyle,
aynen
rengiyle,
aynen
atmosferiyle
öyle
sıkıştıran bir dünya var.
Aynen öyle.
Ve o dünyanın içerisinde sorduğu karakteri sıkıştıran soruları izletiyor.
Aynen
bize
öyle bak soruları izletiyor. Şimdi bak hepsinin bütün filmlerde aynı şey var. Merkezde bir karakter dediğin gibi onu çok ciddi düşünsel mesajları olan bir dünyaya sokuyor. Tamam mı? Ve o karakter sıçtık diyor. Olayı kaldırabilmek için veya mücadele edebilmek için veya çözmeye çalışırken olayı kendi bakış açısıyla yönlendirmeye, biçimlendirmeye çalışıyor. Bak bunu yapmasına izin verse Villeneuve klasik bir gişe sinemacısı olur.
Tabii.
Anladın mı? Ya atıyorum işte al sana Kaptan Amerika yani. Hani bir olayın içerisine giriyor. Kaptan aslan güçlü vuruyor, kırıyor, dövüyor. Olayı çözüyor. Veya bir polis.
Senden büyük bir gerçeklik var. Heh. Aslında.
Aynen. Karakterin gerçekliğinden daha büyük bir gerçeklik yaratıyor. Bu nefis bir gerilim atmosferi oluşturuyor ve karakter o gerçekliği fark ettikçe kendi algıladığının yanlış olduğunu, kendi bakışının sınırlı ve yetersiz olduğunu fark edip içerisine düştüğü durumun esas gerçekliğini öğrenme sürecini bize izletiyor Villeneuve. İşte bu da zaten hani her senaryo için söylenen nefis bir laf vardır yani bütün filmler için, bütün sanatsal üretimler için. Her senaryo kendisinden daha büyük bir şeye hizmet ediyor olması lazım.
Evet.
İşte Villeneuve senaryoları tam olarak bunu karşılıyor abi. Ve Villeneuve de nefis bir kurgu ve görsellik kuruyor. Hani akıtıp götürmüyor. Olayı çözmeye çalışmıyor.
Abi Roger Deakins almış yanına.
İşte daha ne olsun abi yani. Gerçekten bütün filmlerin görüntü yönetimleri, hani ışık kullanımları falan böyle nefis yani.
Abi şeyi sen hani hatırladım. Bir daha izle. O Prisoners'ı bir daha
onu
izle.
Ya,
abi
ya.
Prisoners çok böyle hani...
Çok iyi bir film diye hatırlıyorum yani.
Fincher vari havalar barındıran ama Villeneuve'in o kendi yapısını da içinde hissettiren hani o daha karakter merkezli hali. O Prisoners'ı bir daha izle.
İzleyeyim diyorum. Bayağı zaman önce.
Abi sen izlemiştim. Kısa filmini izledin mi?
Tabii canım onu da izledim. O da çok güzel.
Next Floor.
Ha yok pardon. Kısa film. Kısa filmiyle karıştırdım. Yok izlemedim kanka.
Kısa film bak onu da göndereyim sana. Vimeo'da var.
Var mı?
O da mesela. O da müthiş yine atmosferik ve gerilimli. Hmm. O birazcık daha sembolik bir noktası olan bir şey. Ama o da çok güzel film. Yani mesela kısa filminden adam belli etmiş kendini.
Belli etmiştir. Ya çok hani teknik olarak falan çok iyi bir sinemacı olmasını bir kenara atıyorum. Hani o teknik olarak iyi birçok sinemacı var ama tercihleri de gerçekten çok şık abi yani. Işık kullanımları evet, evet.
Ne
falan.
Övdük yalnız adamı
evet
ya.
Evet abi ama gerçekten vallahi... bak. Söyleyeceğim şimdi dur eleştirel.
İBAN'ı yolluyorum adama ya.
Eleştirel benim görebildiğim, tespit edebildiğim bir tane tarafı var abi. Tek bir tane tarafı var. Aslında bu da yani kötü bir şey olmayabilir veya eleştirilecek bir taraf değildir ama ya beni rahatsız eden demeyeyim de başka otör dediğimiz. Şimdi Villeneuve bir otördür kesin. Çünkü filmler arasında çok net ortaklıklar var doğru ama şöyle bir tarafı var. Yani mesela... Bir David Fincher yine yakın zamanın en böyle hani sağlam böyle en böyle hayran olduğumuz yönetmenleri düşün. Yani atıyorum işte Kubrick'ler, işte Tarkovski'ler, Fincher'lar falan filan düşün. Villeneuve'ün bu okkalı yönetmenlere göre tek bir zayıf tarafı var abi bana göre. Filmlerinin arasında tematik bütünlük yok.
Evet bak onu aslında pozitif bir şey olarak da görebiliriz.
Evet aslında bir zenginlik olarak da görebiliriz.
Bir zenginlik olarak da ben onu mesela öyle görüyorum
olabilir.
Açıkçası.
Yok bak asla mesela sana muhalefet edemem. Hani belki de bu evet bir zenginliktir yani. Ya belki de atıyorum Scorsese için mesela bu kötü bir şey. Bana göre kötü bir şeye dönüştü artık. Yani hani yükseliş öyküsü her zaman için işte yükselmeye çalışan ama bunu normal yollardan yapamayıp yasa dışı yollara giren ve ondan sonra da bunu parsel parsel ödeyen adamın öyküsüdür. Neredeyse bütün filmografisi şey yani bütün çok önemli bir çoğunluğu. Şimdi evet belki de bir noktadan sonra bu sıkıcı oluyordur mesela. Olabilir. Hani Villeneuve için bu eleştirel bir taraf olmayabilir kötü yönde ama şöyle bir olay var. Biz genel olarak hani otör yönetmenleri çok sevip böyle hani bayıldığımız adamlara falan baktığımızda genellikle tematik bütünlük de var. Anladın mı demek istedim? Hani onu kastediyorum. Hani
bu açıdan da benziyor Kubrick'e değil mi?
Tabii. Aynen. Kubrick de öyle bak. Çok güzel söyledin. Kubrick'in de tematik bütünlük yok filmler arasında.
Hiç alakası yok yani.
Hani
bir Vietnam'da bilmem nerede.
Tabii canım. Sadece elindeki malzemeye tabii ki Kubrick'te de öyle. İşte Villeneuve'in de aynen bak güzel yakaladın bak onu ben fark etmemiştim. Tematik bütünlük yok ama elindeki malzemeye yaklaşım biçimi açısından bütünlük var.
Tabii. Ha,
o zaten hani...
Adam alıyor ben ne çekersem romantik komedi de çekecek olsam böyle.
Evet abi. Aynı yaklaşımı oluşturuyor ve
izletirim diyor.
Ve yediriyor abi yani. Çok güzel yediriyor. Onun için Villeneuve bana göre samimiyetle söylüyorum. Hani son dönemlerin hani yani mesela bence Nolan'dan daha şey hani iyi demek de olur aslında. Bence daha iyi bir sinemacı.
Benim için ilk üçte.
Ha. Olabilir.
Mesela o kadar severim yani.
Çok gerçekten çok iyi ve dediğim gibi temel meselesini özetledik. Tekrar söylemeye gerek yok ama hani Why So Serious dedim ya hani Nolan'la bağlantı kurdum ya. İşte Nolan o kadar akıtmasa, o kadar aksiyona vurmasa işi, anlatabiliyor muyum? O ilgilendiği çok ciddi, güzel, keyifli aslında olan temalar güme gidiyor dedim ya birçok projesinde. Hani maksat hani işte Villeneuve'de bu yok. Villeneuve bunu yapmıyor abi. Belki de Nolan gibi hani biraz aksiyona vuracak olsa, biraz hızlı akıtacak olsa falan filan belki o da aynı tuzağa düşecek. Anlatabiliyor muyum demek istedim ama ben onu görmüyorum. O ciddiyeti aslan gibi devam ettiriyor. Yani Ben şöyle bir cümlem vardır benim. Bu hani çok böyle kafa patlatarak fark edebildiğim bir şey. Filmin son, atıyorum filmin sonlarında, son 20 dakikasında, son 10 dakikasında finale yaklaşıldığında yarışı kimin kazandığı önemsizse o film iyidir abi.
Evet.
Şimdi bak böyle bir hani.
Ben onu mesela Sicario'nun sonunda hissetmiştim.
İşte bak şöyle bak. İşte bir şey söyleyeyim.
Orada... Enemies Chain sonunda da hissettim abi, bunu. Tamam. Prisoners'ın sonunda da hissettim. Elbette yani bak. Prisoners'ın sonunda aslında hani ortada böyle bir hani kaçırma falan filan olayı var. Hı-hı. Ya kimin yaptığının çok da bir öneminin kalmadığı, olayın çözülmesinin işte. Hiçbir öneminin kalmadığı bir duygu durumu içerisinde kalıyorsun Prisoners'ta.
Çok iyi abi, işte bak mesela, tam olarak cümle bu bak, işte Hollywood gişe sinemasında bütün neredeyse hani çoğu Marvel'larda, işte Star Wars'larda, ne bileyim ben işte, yani film finalde kimin kazanıp kimin kaybettiğine odaklanmıyorsa zaten içimizde hani düşünsel olarak da duygusal olarak da daha büyük etki yaratıyor. Yani karaktere hapsetmemek abi. Hani
ortada... Aslında hani gidiş yolundan hani şeyi vardır yani, sonucun değil de bu gidiş yolundan tam puan almak. Hani sonucun tabii çok önemli olmadığı, gidiş yolundan tam puan tabii verilen bir soru gibi.
Aynen öyle. Çünkü kanka bak, gidiş yolunu, bu bahsettiğim güçlü tarafı sonunda inşa etmeye yönelik biçimlendirmek başka, öteki başka oluyor. Ya anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü gişe sinemasında sonunda kimin kazanacağına dair bir odaklanmamızın mecburen olacağını zaten gidiş yolu gösteriyor. Giderek hani karakterler giderek yaklaşıyor. Hani iyi ile kötü giderek yaklaşıyor, patlıyor sonunda. Ama bunların bu yola çıktıkları bu zemin var ya, o zemin hala finalde bizim esas odağımız olması lazım diyorum. Villeneuve sinemasında evet. bu var abi. Yani Arrival'da var. Hani tamam, kadın sonunda olayı çözüyor. Hani sonunda küçük bir gerilim de oluyor ama tamam, kadın hani Arrival'da olayı çözsün istiyoruz. Tamam, bu bir şey, eyvallah. Ama sonunda hala kadının o, nasıl diyeyim, olayı çözerken ki neyi fark ettiğini hala manyak gibi şey yapıyoruz böyle. Hani aslında kadın o, hani şimdi yine spoiler vereceğiz ama diyorum, bizim dinleyen arkadaşlar arasında filmi izlemeyen yoktur veya birkaç dakika ileri alın diyeyim. Hani sonunda aslında kadın filmin başında işte kendi çocuğu işte doğuyor, çocuğu, büyüyor, ölüyor falan. Ilgili. Aslında o gördüklerimizin geçmişte olan olaylar değil, kadının uzaylıların dilini çözmüş olmasıyla birlikte gelecekte olan olayları fark etmeye başladığını görüyoruz ya. Abi o nasıl bir heyecandır ya. Evet, o evet. müthiş bir heyecan. İşte Çin'in devlet başkanını arıyor da işte ona hiç daha işte karısıyla, ölmüş karısıyla ilgili bir şeyler söylüyor falan da buna inanıp silahlar indiriyor Çin falan. Abi hani hala o dil meselesini insanın konuştuğu ya da yazdığı.
İletişim.
Evet, iletişim, konuşma, olayları algılama, zaman algısı meselesinin kadının onun fark etmesi heyecanı kadının olayı kazanmasından çok daha büyük. Hani Villeneuve onu hiçbir filminde, benim izlediğim hiçbir filminde bırakmıyor abi. O tabii. mesele kimin kazandığı değil. Anlatabiliyor muyum? O düşünsel, psikolojik, felsefik, duygusal, hayati o meseleyi bir an olsun elinden bırakmıyor ve Villeneuve bu gerçekten yukarı taşıyor. Yani hani bana göre diyorum, Chan Wook Park'la birlikte, Gaspar Noé ile birlikte diyeyim, benim de ilk üçümde falan olabilir. Hani bu üç yönetmendir herhalde benim son, atıyorum işte 2000'ler sonrası en önemli gördüğüm yönetmenlerden üçü herhalde budur gibi tahmin ediyorum. Onun için Villeneuve müthiş bir adam abi.
Şimdi hadi çok övdük, Aronofsky'ye geçelim.
Aronofsky'ye geçelim mi? Hemen geçelim, geçelim. Hemen de şunu söyleyeceğim şimdi. Dedim yine üç yönetmen dedim ya.
Hemen Requiem for a Dream müziği yapalım. Hani çok meşhur oluyor.
Üngül ağladık o filmde ya. Şimdi bak, hemen Aronofsky'nin olayını, şimdi Nolan dedik, anlattık bir şeylerini, Villeneuve anlattık bir şeylerini. Şimdi Aronofsky'nin özelliğine. Şöyle bir özelliği var. Yine Villeneuve'le çok bağlantılı bir sineması var. Hani anlatacağım şimdi. Şöyle söyleyeyim. Nolan ve Villeneuve'le bağlantılı bir sineması var. Şimdi ne dedim ben? Nolan nefis bir, güzel bir çıkış noktasından, çok güzel bir yerden çıkıp, olayı güzel kurup, biraz gişe sinemasının formüllerini, biraz karmaşık zaman kullanımını çok severim ben abiye takılıp, o esas meseleyi biraz kaybediyordu dedik ya. Villeneuve ise o meseleyi hiç bırakmıyor. Aynen devam ediyor ama bu şekilde de çok da gişe sinemacısı olamıyor biraz. Yani filmleri bir ne bileyim ben, bir Nolan filmi gibi falan akmıyor. O kadar akıcı, o kadar şey bir akıcı sineması yok. Bir gişe sinemasına uyan sineması yok. O kadar yüksek gişe yapmıyor onun için. Hani yapıyor ama bir Nolan gibi değil falan.
Tamam yani blockbuster değil ama.
Yok yani klasik bir ya, gişeye film yapıyor tabii adam.
Bir şey de değil yani, bir festival filmcisi de değil.
Tabii ki, tabii ki asla değil. Ama onun da öyle bir sineması var. İyi ya da kötü olarak söylemiyorum. Tespit olarak yapıyorum. İşte Aronofsky'nin de olayı ne biliyor musun? Aronofsky aslında Villeneuve'nin tam tersi bir açıdan. Villeneuve ne dedim? Karakteri düşünsel bir tarafı olan bir olayın içerisine sokuyor. Karakter kendi bakış açısıyla o olayı çözmeye çalışıyor. Yapamıyor. Sonra o meselenin içerisinde olduğunu fark edip meselenin kendi düşünsel tarafını fark etmeye çalışıyor. Kendisini o meselenin bir parçası olarak kabul ettikten sonra meseleyi çözüyor. Aronofsky hiçbir zaman karakterinin duygusal bakışını kaybetmiyor. Hatta giderek bütün olayı karakterinin duygusal bakışına hapsediyor abi.
Neredeyse melodramik diyebileceğimiz ölçüde.
Aynen öyle.
Hatta.
Aynen.
Ama hani hiçbir zaman da bu melodramın ucuz şeylerine kaçmadı.
Asla kaçmıyor. Normal bildiğimiz melodramdan farkı şu. Aronofsky korkunç acımasız.
Evet, evet.
Karakterin o içerisindeki duygusal yoğunluğu ve bu yoğunluktan ortaya çıkan amaç ve niyetleri takip ederken karakter nerelere düşebileceğini, hangi karanlık kuyularda boğulabileceğini falan zerre kadar umursamadan bizi öyküsünde anlattığı nefis karakterlerin o saplantılı, o aşık, o duygulu, o ya inanılmaz böyle nasıl diyeyim hırslı bakışına hapsetmekten kaçınmıyor. Başkaları bunu yapacak kadar cesur değil, birçok yönetmen değil. Ve o karakter o duygusallıkla ya yani cehennemin dibine kadar düşecek olsa, cehennemin dibine batacak olsa
peşinden gidiyor.
Aynen, peşinden gidiyor Aronofsky. O karakterin peşinden gidiyor abi.
Ve hani bak peşinden gitme dedin ya. Görsel dil olarak da bunu o kadar güzel kullanıyor ki.
Hem de nasıl?
Bu peşinden gitme halini.
Hem de nasıl?
Gerçekten de peşinden gidiyor ya.
Tabii, tabii,
hani direkt, kamerayla peşinden gidiyor ya.
Direkt abi. Direkt.
O çok güzel aslında örtüşüyor. Yani burada sinematografisiyle ilgili. Aslında kesinlikle. Benim için 3 tane çok şey filmi var. Hani bu peşinden gitme halini sevdiğim 3 film var. Sen galiba bunlardan bir tanesini sevmiyorsun. Birincisi tabii ki Requiem for a Dream. Yani. Ondan sonra Wrestler. Ondan sonra da Black Swan. Bu üçü.
Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun.
Bu üçü hakikaten de yani sinematografik olarak da hani farklılıklar olmakla birlikte çok aslında bakalım. Hani abi ben mesela Wrestler'da ilk defa yani böyle şey diyebileceğimiz bir filmde hani belki de gişe film ya gişe demeyelim de hani ana akımın içerisinde yer alabileceğini düşündüğümüz bir filmin içerisinde adamın arkasından yüzünü hiç göstermeden dakikalarca adamın peşinde böyle sallanan aynen. kamerayla giden aynen. bir şey gördüm
aynen.
yani.
Aynen. Bayağı bel mesela bel plan böyle orta plan arkasında ha. sürekli geziyor abi kamera.
Evet sürekli geziyor. Yani Black Swan'da da hani Natalie Portman.
Aynen o da aynı.
Onunla dönüyor mesela.
Tabii hani. Tabii direkt. Şimdi kanka.
Hani bir Gaspar Noé kadar şey değil. Radikal değil
yok,
kamera hareketleri belki
değil.
Ama.
Ama şöyle Gaspar Noé bize sunduğu atmosferler de
evet.
Ha, ona uygun.
Çok ayrı ha, yani. Aynen. Bale salonu değil.
Ha, aynen öyle işte. Ha. Aronofsky'nin de o ortama uygun ama dediğin doğru.
Herhalde Gaspar Noé böyle hani kaçak bale salonu falan olsa öyle bir yer.
Ruhsatsız.
Öyle bir yere girerdi
ruhsatsız.
Yani.
Zabıta hani, yarış vermiyor.
Bale görünümünde fuş yapılan.
Aynen. Şimdi bak çok güzel bir şey söylüyor. Aslında tam yani olayı özetledin. Güzel söyledin. Ben bir tekrar edeyim bir kendi gözümle bir şey bunun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Şöyle bir olay var. Şimdi aslında Aronofsky'nin temel şeyi hani sineması içerisinde çok yoğun duygular barındıran karakterler var abi. Tamam bak. Bütün filmlerinde bu var. Çok ciddi yani o karakterler kendi içlerindeki duygulara şimdi bu duygular karakterlerinden de ama daha çok yaşadıklarından doğan duygular. Yani hani doğuştan kıskanç bir karakterin öyküsü. Hayır bu değil abi. Hani yaşadığı bazı şeyler var karakterlerin. Bu karakterlerin yaşadıkları, deneyimleri falan var. Veya içerisinde olduğu bazı durumlar var. Tamam mı? Bu durumlar bu karakterlerde çok yoğun duygular ve bu duyguların da ortaya çıkardığı çok güçlü amaçlar yaratmış. Hani bu karakterler çok ciddi biçimde bir amaca yönelik bir şeyleri var. Meyilleri, istekleri, bir yolculukları var. Tamam mı? Şimdi bak hemen paralel kuruyorum. Villeneuve'de karakteri düşünsel temeli olan bir atmosferin içerisine koyuyor. Karakter orada ilerlerken olayı çözemeyip içerisinde bulunduğu dünyanın bir parçası olduğunu fark edip kendi bakışıyla değil oranın bakışıyla olaylara bakıyor. Öyle söyleyeyim. Aronofsky tam bunun zıttını yapıyor. Karakteri içinde ciddi amaçlar olan, çok ciddi niyetleri, istekleri olan bir karakter bir yolculuğa çıkıyor. Bir niyete doğru meyil ediyor. İlerlemeye başlıyor. Sarsılıyor, acı çekiyor, zorlanıyor, bir şeyleri çözmeye çalışıyor falan bu karakter. Amacına ulaşmaya çalışıyor.
Bak şu an şunu fark ettim. Fiziki bir acı da var mevzunun tabii. İçerisinde sürekli.
Olmaz mı? Hani sarsılıyor dediğim sadece psikolojik sarsıntı değil.
Evet, o fiziki şeyi de var. Mesela tabii. Benim bu saydığım 3 filmin 3'ünde de hani birinde kalbi yorulmuş bir adam, birinde vücudu baleden kaynaklı olarak hani bir yandan
deforme olan
yani daha genç yaşlarında belki de ergenlik içerisindeki bir kız. Zaten şeyde diğerinde uyuşturucu mevzusu tabii var. Canım, doğrudan vücutla ilgili olan bir şey.
Şimdi Requiem for a Dream'in biraz farklı bir tarafı var. Ondan ben ayrıca bahsedeceğim. Şöyle, şimdi karakterler amaç çok yoğun duygularıyla böyle bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir amaca doğru yönleniyorlar. O amaçlarına doğru ilerlerken, hedeflerine doğru ilerlerken hem fiziki hem psikolojik olarak, duygusal olarak sarsılmaya ve şey olmaya başlıyorlar. Acı çekmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş amaçları şey olmaya başlıyor. Daha da uzaklaşmaya başlıyor kendisinden. Hani karanlık bir noktaya doğru ilerlemeye başlıyorlar.
Tabii ki bir karanlık yanlarını keşfediyorlar.
Aynen. Evet, o da var. Haklısın. O da var işin içerisinde. Hatta belki de amaçlarının ve niyetlerinin çok da normal olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor belki de bu durumda. Anlatabiliyor muyum bunu? Hani o amaçlarına doğru ilerlerken sarsıldıkça daha zor o amaca ulaşma dereceleri giderek azaldıkça, hatta o amaçtan yaklaşıyor zannederken uzaklaştıkça falan, karanlık ya da çok da nasıl denir buna, iyi demeyeyim de hani garip bir amacın peşinde, garip bir hedefin peşinde koştukları falan ortaya çıkıyor. Ama işte herkesin de Aronofsky'yi bu kadar sevme nedenlerinden bir tanesi bu. O kadar duygusal karakterler ki ve Aronofsky o karakterleri, o duygularını ya o kadar güzel anlatıyor. O kadar böyle ya resmen zihinlerin içerisine giriyor onların. Anlatabiliyor muyum? Ve onların bu hırslarını, bu azimlerini öyle güzel resmediyor ki biz o karakterlere hapsoluyor kalıyoruz. Yani onlara hayranlık duyuyoruz. Aynı zamanda duygusal olarak onlarla inanılmaz bir gönül birlikteliğine giriyoruz, anlatabiliyor muyum? Hani onlara ya sarılıp böyle kokluyoruz onları, anlatabiliyor muyum? Bunu nefis veriyor Aronofsky. Ama izleyicinin karakteriyle olan duygusal yakınlığını arttırdıkça, izleyiciyle onun karakterleri yakınlaştıkça, bütünleştikçe karakter aslında hedefinden uzaklaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya da daha fazla acı çekmeye, daha fazla sarsılmaya, hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak falan,
yok oluşa doğru.
Aynen öyle, yok oluşa doğru gidiyorlar. Ve karakter, bizler de izleyiciler de o karakterlerle artık bütünleştiğimiz için o yok oluşu biz de yaşamaya başlıyoruz. Biz de hissetmeye başlıyoruz.
Tükeniyoruz biz.
Aynen de. Biz de tükeniyoruz ya. Hüngür hüngür ağlarsın abi yani.
Yoruluyorsun değil mi o filmin?
Korkunç yoruluyor. Ya.
Ben Requiem for a Dream bittiğinde, yani bu saydığım 3 film bittiğinde de ter içinde kaldığımı hatırlıyorum.
Aynen öyle ya. Sen
yoruluyorum yani.
Sen ne diyorsun abi? Perişan ediyor ve korkunç acımasız adam. Dur. O şeyi anlatımımı tamamlamam lazım. Evet. Biz de o bütünleştiğimiz karakter güme gittikçe, perişan oldukça, olmaya başladıkça biz de perişan olmaya başlıyoruz.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Yıpranıyoruz ve artık sonunda işte Aronofsky'nin şerefsizliği burada, anladın mı? Böyle ya ağzını burnunu karasın geliyor. Abi o karakteri de haliyle bizi de gebertmekten, bin pişman etmekten de çekinmiyor. Anladın mı demek istediğimi? Hani
ve bir an önce piç gibi ortada bırakıyor.
Evet yani. Abi. Yani,
en sonunda. Bir de o da var ha.
Aynen öyle bak. Korkunç acımasız. Bak korkunç acımasız. Şimdi iki program geri gidiyorum. Alexander Payne derken ne demiştim? Karakter hayatının bir aşamasında bir sebeple durur. Geçmişe döner bakar. Başarısız bir karakter olduğunu fark eder. Bunu değiştirmeye çalışır. Değiştiremez. Ama bu farkındalık ona yeni bir umut verir dedim ya. İşte İşte bunu, bu umudu bu şerefsiz vermiyor.
Hiçbir
şekilde yükseltmiyor. Hatta yani filmin artık son 10 dakikasında falan böyle bir dakika dur onu söylemeyeceğim. Çünkü orası bana göre Aronofsky'nin kötü tarafı. Onu anlatacağım. Anlatacağım onu ayrıca. İşte bizi o karakterle nefis bir şekilde bütünleştirip bütün o onun duygusallığını, amaçlarını, isteklerini böyle iliklerimize kadar böyle bağırsaklarımıza kadar bizi hissettirip bizi de karakterle birlikte yerin dibine batırıyor abi.
Evet.
Sinemasal olarak da bunu mükemmel yapıyor. Senaryo, kurgusu, öykülemesi, her şey, oyunculukları olağanüstü, nefis yapıyor. Tamam mı? Ama sinematografisi iki parça. Şöyle söyleyeyim. Yani sinemasal üslup olarak iki parça. O hiçbir yerde görmedim.
Evet, aslında birbirinden farklı stiller var.
Öyle söyleyeceğim diye. Kanka bak şimdi. Hani bunu hiçbir yerde de görmedim. Hani bir tek ben mi görüyorum bunu ya da ben yanılıyor muyum bilmiyorum. Hani öyle hani yanılıyorsam beni uyarsın hani programı izleyen arkadaşlar. Şöyle bir parça var. Şimdi formalist sinema diye bir şey var. Formalist sinema... Yani en kaba tabirle gerçekçilik kaygısı hiç olmayan sinematografik olarak ama hani anlatılan öykü olarak falan değil. Sinematografik olarak gerçekçilikten çok uzak sinema. Ne demek bu? Mesela Scorsese veliahtım kim demişti ya? Steve Zissou'nun yaşamı.
Ney?
Steve Zissou'nun yaşamını en son çeken lan.
Veliahtım mı?
Yönetmenin
Scorsese gibi mi veliahtım?
Yönetmenin adını unuttum ya.
Ya şey mi diyorsun? Yani stilist formalist olarak Wes Anderson gibi.
Wes Anderson. Tamam.
Yani ama hani Scorsese'nin şeyinden değil. Hani Scorsese son dönemlerde öyle dedi. Yani, biçimsel bir sinemacıdan bahsediyorsan Wes Anderson.
Ben aslında yanlış söyledim. Hayır. Benim veliahtım o gibi bir şeyler söylemiş bir ara Scorsese.
Öyle mi?
Onun için ha. Neyse. Tamam bunu boş ver. Muhabbeti uzatmayalım. Şöyle. Mesela Wes Anderson sinemasında korkunç bir stilize
tabii canım
bir kurgu yani var. Acayip, tamam mı? Şimdi bu tam stilize. Full kurgu, full görüntü yönetimi, full düzgün kardeşler vesaire. Hiç omuzda kamera yok, hiç doğal zaman yok falan filan. Tam stilize. Tamam mı? Dikkat et. Requiem for a Dream böyle.
Evet.
Korkunç jilet gibi kurgu. Acayip görüntü yönetimleri. Falan böyle çok çok stilize bir sinema. Hani kurgu olarak 4000 kesme miymiş neymiş yani Requiem for a Dream çıktığında
işte sinema... burada stilizenin yani ne olduğu
şöyle
tartışmamız lazım yani şimdi Wes Anderson'unkiyle aynı stilde değil.
Yok, değil hayır bak şöyle sadece kurgu olarak şimdi diyorum bak kurgu olarak.
Ha.
Jilet gibi bir kurgu var şeyde Requiem for a Dream'de. Çekildiği sene birkaç sinema yazarı hocamız büyüğümüz bunun üzerine böyle çok güzel şeyler söylemişti. İşte toplam 4000 kesim var. Sinema tarihinin en fazla kesim yapılan filmi falan gibi bir şeyler söylenmişti de şimdi yanlış olmasın. Yani kurgu olarak hani gerçekliği, gerçekçi sinema dediğimiz algıyı, gerçek zaman kullanımını falan tamamen bir kenara atıp tamamen karakterin psikolojisine bizi sokan falan böyle çok, çok bambaşka bir kurgusu bir tavrı vardı. Requiem for a Dream'in. The Fountain bana göre mükemmel bir film. Tam tersini düşünen de ciddi bir kitle var.
Ya ben bir daha izlemem lazım o filmi.
İşte yani pek akılda kalmıyor. Çok bana göre muhteşem. Ya başyapıt.
Ama çok farklı bir stili var onun.
Çok da başka. O da çok formalist. Kurgu açısından değil ama atmosferleri, zamansal kullanımı, karmaşık kurgusu.
Yani ikisinin aynı yönetmenin filmi olduğunu.
Aynen. Hiç şey yapamazsın. Aynı yönetmenin filmi gibi demezsin.
Düşünemezsin. Ha, yani,
aynen öyle. Şimdi bak bu iki filmi düşün. Bir Rüya İçin Anıt, bir Fountain. Bambaşka sinemasal üsluplar. Ama bir yandan da Black Swan ve Wrestler'ı düşün. Çok gerçekçi abi. Şey olarak. Aa, kamera evet kullanımı ve şey kurgu olarak. Dediğin gibi karakter önde yürüyor. Bu arkadan yürüyor. İnsanlarla konuşuyor. Bir oraya gidiyor. Bir... Tamamen şey böyle.
Oğlum, yani... Mickey Rook'un yüzünü görmedik filmin ilk 30 dakikasında ya.
Aynen doğru söylüyorsun.
Mickey Rook ya. Hani bir de hani böyle hani.
Saçını gördük bol bol.
bol saçını gördük adamı falan gördük peşinden. Yani. Takıldık gittik. Ama izliyor ya. İzledik yani.
Aynen. Şimdi bak görüntü yönetimi olarak falan da şey hem Black Swan hem Wrestler çok bol doğal ışık falan var böyle.
Evet hani, evet.
Kamera çevresinde geziniyor böyle omuzları. Godard gibi abi anladın mı? Hani böyle.
Ben severim bir de o tarz tabii, şeyi. Tabii. O kirliliği severim yani. Evet. Çünkü yani o hikaye öyle anlatılır.
Elbette.
Gibi düşünüyorum.
Aynen öyle. Tamamen katılıyorum. Şimdi bu anlamda şeyi iki parça filmografisi tercih ettiği kurgu ve görsel anlayış olarak diyorum iki parça. Şimdi Mother'da mesela çok şey başlıyor. Gayet böyle Çok evin içerisinde karı koca falan filan, işte adamın annesi falan geliyor, böyle çok normal günlük hayattan bir parça gibi başlıyor. Sonra Requiem for a Dream'e dönüşüyor falan, ya bambaşka bir şeye dönüşüyor falan.
O film, ya sen o filmde hangi taraftasın? Bölünen bir kitle var ya o filmle ilgili olarak.
Ben
seven tarafta mısın? Ben sevmeyen taraftayım.
Abi işte bir şey söyleyeyim şimdi. Ben aslında iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama sevmiyorum. İki taraftayım da.
Ya o ne bileyim, o filmdeki sembolizm bana çok fazla kör göze parmak bir sembolizm gibi geldi yani.
Şimdi Aronofsky'nin bana göre kötü olan tarafını şimdi söylemeye çalışacağım. Şimdi şu, ya artık yani Allah'ın belası demek istiyorum. Yani artık o seviyeye geldim, anladın mı? Allah belasını versin ya abi, metafor denen şey şu sinemadan çıksın gitsin abi. Yani ne, artık
ya abi bak, yani ne meta, yani tamam çok güzel anlatıyor
Nikel. Evet
çok,
abi ama
bir de çok güzel film gidiyordu film ya. Abi, bir anda metafora boğunca beni.
İşte çok güzel bir eleştiri noktası bu. Tamamen sana o açıdan katılıyorum.
Şimdi bak, hadi de hani metafor olur da, hani şey bir metafor olur. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle ulan 50 defa, yani dünya tarihinin en ünlü şeyi metafor olan şey hikayesi mi anlatılır ya şimdi o metaforun
işte
üzerinden?
İşte abi bak.
Adem, Havva, işte, Tanrı. Ulan dünyanın en klişe metaforik hikayesini mi anlatacaksın, evet, sen abi, bana ya?
Çok güzel söyledin. Şimdi bak, ona hadi bir şey demeyeceğim. Hadi yönetmenin neyi çekmeyi istediği konusunda diyelim ki bir şey söylemeye hakkımız yok falan deyip kendimi susturuyorum şu an. Onu konuşmak da istemiyorum ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bak, şöyle bir olay var. Filmlerde metafor olabilir. Bir sürü. Bir şey başka bir şeyi sembolize eder. Bir şey başka bir şeyi sembolize eder. Bu anlama geliyor. Tamam, eyvallah. Ama her film, yani normal şartlarda günlük hayatın gerçekliğini içerme yükümlülüğüne sahip değildir ama kendi içinde tutarlı olma yükümlülüğüne sahiptir abi. Gerçek hayat
hiç metaforik olmayan bir film gibi başlayıp
evet abi,
onu başım diyeceksin değil mi?
Evet, onu söyleyeceğim. Şimdi bak, normal şartlarda sen bir yapı kurduğunda, bir tavır sunduğunda ve bir dünya kurduğunda o kendi içiyle tutarlı biçimde devam edip kendi tutarlılığını terk ederse ve bunu metafor ve altında anlattığı öyküye kurban ederse, abi bu kabul edilir bir şey değil. Bak, duygularımdan yola çıkarak bunu söylemiyorum. Hani biliyorsun, ben hani şunu seviyorum, bunu sevmiyorum, bundan hoşlanıyorum gibi kelimeler kullansam da, geçen gün Twitter'da hatta bunun tartışmasını da yaptık.
Ha, gördüm.
Ha, yani
şimdi, daha kuramsal olarak bir şey söylüyorsun.
Evet, ben bunu kesinlikle söylüyorum. Hani hiçbir filmi ben sadece severek, sevmeyerek, hoşlanarak, hoşlanmayarak eleştirmem. Hani bir amatör de olsam, bir sinema yazarı olaraktan, sinema üzerine az çok bir şeyler yazmış çizmiş.
Ya bu işin nesnel bir referansını verirsin.
Mutlaka veririm. Kesinlikle şunu söylemeye
çalışıyorum. Öyle olduğunu söylüyorsun.
Evet. Mutlaka ve mutlaka bunu veririm. Vermeye çalışırım. İkna edici olurum. Olamayabilirim.
Bunu konuşuruz. Bununla ilgili daha ben o şey tartışmanın altına yazmıştım. Bunu bir tartışalım falan diye.
Bunu tartışalım umarım. İşte bence Aronofsky burada biraz Tonga'ya geliyor abi. Abi tamam, sen anlattığın öykünün altında başka bir öykü anlatıyor olabilirsin. Çok değerli bir öykü olabilir bu. Metaforlar kullanıyor olabilirsin. Şu anlama geliyor olabilir. Bu anlama geliyor olabilir. Buna söyleyecek bir şey yok. Hatta bu tabii ki güzeldir, zenginliktir falan. Ancak sen bunu yapacağım diye üstteki öyküyü terk edemezsin abi. O zaman anlamı kalmıyor. Filmin, yani atıyorum işte Mother'da iyi bir film olsa da teknik olarak falan, oyunculuğu.
Ya tabii canım, yani
10 numara yani.
Ya o son sahnelerin muhteşem o tekniğe zaten hiç kimse bir şey diyemez.
Evet
yani.
Abi diyemez ama dediğin gibi sen sonda tamamen fantastik, tamamen böyle kalbini çıkarıver falan abi ya.
Beni hem o abi, yani hem de yani abi bence 2020'de artık dünyanın ilk metaforu anlatılmasın ya.
Evet abi, ya bak bu konuda sana katılıyorum ama bunu filmin...
Ya tamam, bunu birazcık şaka yollu söylüyorum.
Yok, anlıyorum.
Ya isterse anlatır. Belki de çok seviyordur. Ne bileyim,
eyvallah.
Yani, yaratılış hikayesini çok seviyordur, unutamamıştır.
Olabilir, olabilir.
Nuh'la ilgili film de yaptı. Yani abi, tamam, yapabilir yani.
O zaten bana göre tek kötü filmi. Gerçekten kötü
ya,
bir film.
Ben başladım, izleyemedim ya.
Ya haklı olabilir. Hani, abi o kadar ya, gerçekten kötü ya. Yani tamam, hani
bir daha izlemeye çabalayacağım. Ya bunu dedim, ne bu ya falan.
Ya bence
ağaçlar
çabalama,
falan yürüyor
bence
falan.
Çabalama gerek yok.
Falan
bence yani. Çabalama gerek yok. Yine şey aynı. Yani hani diğer bütün filmlerindeki gibi ortada çok ciddi duygusal motivasyonlarla, psikolojik motivasyonlarla, kişisel motivasyonlarla bir yola çıkıp yine tabii cehennemin dibine batan, perişan olan kör kuyuya düşüp boğulan bir karakterin hikayesi neticede. Nook'ta. Ama evet, orada artık bu o kadar kör gözüme ki yani. Hiç ikna ediciliği falan yok. Hani diğer filmlerde ikna edicilik var ama Nook'ta ben bunun olduğunu düşünmüyorum. Neyse, bunun üzerine çok zaman kaybetmeyeyim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Aronofsky filmlerinde metafor falan...
Bir yandan da toparlayarak bu arada.
Farkındayım. Metafor falan kullanırken metaforun anlatma... Abi sen metaforu anlatmaya çalışmamalısın. O kendi dilinden çıkmalı. Zaten abi öyle olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani atıyorum bunun en kralı nedir? Atıyorum Matrix'tir mesela. Metafor, Allah metafor. Her tarafı metafor film. Ama hiç metaforu falan boş ver. Altındaki öyküleri falan her tarafı bir tarafa bırak. Matrix pırıl pırıl sapasağlam bir bilim kurgu.
Tabii canım abi. Yani onu hiç metaforsuz, evet, düzgün şey bir film olarak dedi bile izleyebilirsin. Yani.
Aynen öyle. Sen tamamen terk edersen Aronofsky gibi. Abi ya yani atıyorum işte Mother ne kadar atıyorum? 2 saat işte 100 dakika. Sen 10 dakikada o kadar gerçekten koparsan diğer 90 dakikanın veya ne bileyim filmin 60 dakikasının 60 dakikasındaki görselliğin, gerçekliğin, inşa edilen atmosferin bir anlamı kalmıyor sen.
Abi bir de hani üzüldüm yani, hakikaten çok güzeldi yani.
Evet abi, çok güzeldi yani. Muhteşem.
Üzüldüm yani, vallahi üzüldüm.
Başyapıt olacak bir filmdi bana göre.
Bence de.
Sonunda kaldım abi böyle ya. Oğlum o zaman lan baştan aşağı şey yap yani. Metafor filmi yap o zaman. Hiçbir gerçeklik de şey yapma, inşa etme. Ve sen bir şey söylüyordun, pardon.
Yok yok, bir şey söylemiyorum. Devam et.
Okey. Fountain ya, muhteşem bir film. Ya bana göre en iyi film aslında o. Yani Requiem for a Dream en iyi, aslında en iyi filmi ama Fountain muhteşem bir film. Üç ayrı zamanda aynı karakterin ölümle mücadelesini anlatan bir film ve işte oradaki güzellik şu, çünkü hiçbir gerçeklik kaygısı yok. Ha, öykülerin bir tanesi gerçek dünyada geçiyor ve gerçek bir öykü ama filmin diğer öyküleri, bir tanesi bilmem işte kaç yüz sene önce İspanya'da geçiyor, bir tanesi tamamen fantastik bir dünyada geçiyor. Bir rüya, yani rüya değil de hani adamın duygusal aleminde, fantastik alemde geçiyor falan. Abi o filmde bu kadar fantastik bir atmosfer olunca o Aronofsky'nin çok sevdiği o karakterin duygularını yakalama, resmetme ve ortaya çıkarma çabası var ya, Aronofsky'nin en güçlü olduğu taraf. O filmde olağanüstü biçimde bunu başarabilmiş diye düşünüyorum ben. Ben inanılmaz iyi bir film olduğunu düşünüyorum Fountain'ın. Benzersiz bir film olduğunu düşünüyorum birçok açıdan. Ha, buna katılmayan arkadaşlar var. Onlar da...
Ben bir denk gelince bir kere daha izleyeceğim. Ben onu izleyeli çok oldu ve çok saçma sapan bir şekil zamanda ve yok, biçimde izlediğim.
Baya kanka o konsantre halde izlenmesi gereken bir,
evet,
film.
Evet yani konsantre halde izlenmesi gereken bir film.
Aynen. Çok iyi bir film çok olduğunu düşünüyorum.
Şey yapamadım yani o filmle ilgili. Yani konuyu... Bir daha izlemek lazım.
Okey, bir daha izle o filmi. Konuyu bağlıyorum. Yani Aronofsky her açıdan gerçekten özel ve güçlü yönetmen. Çok güçlü bir yönetmen. Karakterlerini bu kadar, karakterlerinin duygularını, isteklerini, hedeflerini, hırslarını, içlerinde o patlayan, o sığmayan, yani o bedene sığmayan o muhteşem duyguları en sinematografik biçimde karşımıza getiren, en nefis kurguyla bize anlatabilen en değerli yönetmenlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi bu metafor, alt metin vesaire vesaire konusunda ne yazık ki biraz fazla takılan bir adam. O olmasa bence çok daha muhteşem bir yönetmen olacak ve
diyelim
çok kısa bir şey daha söylemem lazım Aronofsky ile ilgili. Teknolojik olarak şöyle, yani teknolojik derken kamerayı falan kastetmiyorum. Günümüz dünyasıyla garip bir ilişkisi var bu adamın. Günümüz dünyasıyla aslında tam olarak ayak uyduramayan karakterleri anlatıyor bir anlamda da. Öyle bir durumu var. Hani güreşçide bu var, Black Swan'da da var. O takıntıları sebebiyle İşte biri dans dünyası, işte biri güreş dünyası atıyorum, işte uyuşturucu dünyası falan gibi. Aslında o dünyalarda iyi bir noktaya gelmeye çalışan, o dünyalara ayak uydurmaya çalışıp ayak uyduramayan karakterleri bir anlamda anlatıyor aslında. Günümüz dünyasına ayak uyduramayan, saplantıları sebebiyle içindeki duygular, hedefler, amaçlar, kendi yollarında büyük istekle ve kararlılıkla yürümeye çalışan karakterlerin bu yolda yürüyememe öyküsünü anlatıyor bir anlamda. Pi bile böyleydi aslında bakarsan bir açıdan. Aronofsky için de aslında temel olarak söyleyeceklerim böyle. Bir cümleyle şu üç yönetmeni birbiriyle böyle çok küçük bir ufacık küçücük bir kıyas yapmak istiyorum. İyilik kötülük anlamında değil, sinemaya yaklaşım anlamında. Nolan çok güzel meselelerle yola çıkıp bu meseleleri doğru bir güzel şık bir sinematografiye sığdırıp çok akıcı ve çarpıcı ve öykülemeyle karşımıza getirip ne yazık ki biraz gişe sineması ve o akıcılık ve farklı öyküleme meraklı olduğu gişe sineması ve şey akıcılık ve farklı öyküleme tuzaklarıyla işlemeye çalıştığı konuları tam olarak da iyi bir şekilde bir araya getiremeyen bir yönetmen diye düşünüyorum. Bunu Villeneuve bence mükemmel yapıyor. Evet. Meseleyi.
Villeneuve kazandı yani.
Bence öyle. Yani bu anlamda sinemasındaki bütünlük olarak Villeneuve nefis bir adam. Çünkü dediğim gibi karakteri düşünsel bir dünyaya sokuyor. Düşünsel tarafları olan sarsıcı, tedirgin edici ve düşündürücü bir dünyaya sokuyor. Karakter o dünyayı kendi penceresinden görmeye çalışıp başaramıyor. Çünkü öyle yapmaması lazım. Kendisinin o dünyanın içerisinde konumlandırıp o dünyanın gerçekleriyle olaylara bakması gereken bir karakter oluyor. Bunu öğrenme sürecini görüyoruz. Aronofsky ise Villeneuve'den de bir parça karakter anlamında güçlü bir biçimde o karakterin bakışına bizi hapsetmekten kaçınmayıp abi Sicario'da o kadın ölmeliydi Aronofsky'ye göre. Demek istediğimi anladın mı? Yani Sicario projesini Aronofsky çekse o kadın ben illa bu uyuşturucu baronlarını kendi elimle böyle kafalarına sıkacağım deyip anladın mı demek istediğimi? Ama dediğim gibi Villeneuve'ün sinemasında duygusal küçük noktalar olsa da güzel anlar yakalıyor olsa da Villeneuve tatlış anlar böyle işte atıyorum Blade Runner'daki o yapay kadınla bizim Kay'in Joe'nun ilişkisi gibi veya Arrival'da kadının işte kocasını ayrılıp işte kendi çocuğuna hasta olmasıyla ilgili ufak tefek açıklamalar yapması veya çocuğuyla yaşadığı şeyler gibi falan yani küçük duygusallıklar falan yakalıyor ama Aronofsky'nin duygusallığı sinemasal üslubu ve metinlerine yaklaşma biçim açısından Villeneuve'den fersah fersah ileride yani çok duygusal bir sinema yapıyor. Acayip ama bunu şeyine zarar verdirmiyor. Hani işlediği meselenin derinliğine zarar verdirmiyor. Onun da sıkıntısı şu, işlediği meselenin derinliğini karakterin öyküsüne baskın çıkarıyor ve karakterin öyküsünü biraz şey yapıyor. Ziyan ediyor yani. Meseleyi işleyeceğim ya da alt metni bize vereceğim derken.
Evet.
Galiba bu kadar.
Yani daha, hayır bakalım o zaman.
Tabii ki söyleyecek birçok şey olabilir ama kabaca böyle özetleyebilirim yani.
Tamam. O halde bu yayınımızın da sonuna gelmiş geldik oluyoruz.
Mi? Ne kadar oldu?
Sanıyorum ki. Sizler de hani şimdi bu sefer biraz değişik bitireyim. Sizler de yorumlarınızı esirgemeyin.
Bizi takip edin.
Bizi takip edin.
Çana.
Teraziye tıklayın vardı ya.
Aynen aynen.
Çok eskide kaldık. Terazi mi kaldı oğlum ya?
yani.
Yaşlıyız ne yapacak?
Evet doğru söylüyorsun. Tamam mıyız Fırat?
İyi hadi bakalım.
Okeydir.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.